Midas'ın Müritleri. Yazan Jack London. Çeviren Sinem Sabuncu. Seslendiren Cemil Büyükdöğerli. Midas'ın Müritleri. Wade Atschiller öldü. Ölümü kendi elinden oldu. Onu tanıyan küçük çevresinin bunu hiç beklemediğini söylemek doğruyu söylememek olurdu. Yine de en yakınları olarak bu fikri hiç tartışmadık. Aksine açıklayamadığımız bir sebepten dolayı içten içe buna hazırdık. Olay gerçekleşmeden önce bu ihtimal düşüncelerimizden olabildiğince uzaktaydı ama öldüğünü öğrendiğimizde görünen o ki bir şekilde bunu idrak edebilmiş ve hep olmasını beklemiştik. Geçmişe biraz bakınca onun o büyük derdini kolayca anlayabiliyoruz. Büyük dert ifadesini bilerek kullandım. Tramvay hattı sahibi, büyük iş adamı Eben Hale'ın genç, yakışıklı sağ kolu olarak sağlam bir mevkide bulunduğu için talihinin ona sunduğu lütuflardan dolayı şikayet etmesini gerektirecek hiçbir sebebi yoktu. Yine de düzgün kaşlarının sanki endişe verici, onu yiyip bitiren bir hüznün altındaymışçasına çatılmasını izledik. Gür siyah saçlarının, yeşil ekinlerin kavurucu sıcaklar ve tunç rengi gökler altında kuraklaşması gibi seyrekleşip grileşmesini izledik. Kim unutabilir ki, eğlencenin ortasındayken, kendi sonunu arayışına gitgide artan bir hırsla devam ettiğini? Bence kim unutabilir ki içine düştüğü derin karamsarlığı ve kendini soyutlamasını? Böyle zamanlarda keyiften dört köşeyken birdenbire sebepsiz yere gözleri donuklaşır, kaşları çatılır, ellerini sıkar ve yüzü içine düştüğü zihinsel boşluğun kıyısında bilinmeyen bir tehlikedeymişçesine mücadele ettiği acının izleriyle çarpılırdı. Derdini hiç anlatmadı. Biz de soracak kadar düşüncesiz değildik. Böylesi daha iyiydi. Zira eğer biz sorsaydık da o konuşsaydı, gücümüz de yardımımız da hiçbir şeye mani olamazdı. Özel sekreterliğini yaptığı, yok aynı zamanda evlatlık oğlu ve iş ortağı olduğu Eben Hale öldüğünde artık aramıza katılmıyordu. Şimdi bildiğim üzere bunun sebebi arkadaşlığımızın ona keyif vermemesi değildi. Derdi öylesine büyümüştü ki ne sevinçlerimize ortak olabiliyor ne de bizimle ilişkisini kesebiliyordu. O zamanlar bunun sebebini anlayamamıştık. Çünkü Eben Hale'ın vasiyeti onaylanmıştı ve bütün dünya patronunun birkaç milyonunun tek mirasçısı olduğunu ve derhal bu mirasın koşulsuz şartsız, hiçbir aksaklık ya da engelleme olmadan ona verilmesinin öngörüldüğünü öğrenmişti. Ölen adamın akrabalarına ne bir mal varlığı ne de tek kuruş para miras kalmıştı. Kendi ailesi içinse şaşırtıcı bir ifadeye göre Wade Atschiller, Eben Hale'ın karısına, oğullarına ve kızlarına vicdanının el verdiği kadar, ne zaman uygun görürse para verebilecekti. Ölen adamın ailesinde bir skandal yaşanırsa ya da oğulları hiddetli olur ve itaatkar olmazlarsa, o zaman bu tuhaf hareketinde bir mantık kırıntısı aranabilirdi. Ama Eben Hale'in aile içindeki mutluluğu toplumda kalıplaşmış bir örnekti. Ve birinin onunkilerden daha temiz, aklı başında ve faydalı kız ve erkek evlatlar bulabilmesi için dünyayı karış karış araması gerekirdi. Karısınaysa onu en iyi tanıyanlar, Gracchi'nin anası diyorlardı cesurca. Bu açıklanamaz vasiyetin kısa sürede unutulacak bir şey olduğunu söylemeye gerek yok. Ama beklentiye giren halk, bir çekişme olmadığı için hayal kırıklığına uğramıştı. Eben Hale, daha geçen gün mermerden yapılma mezarına gömülmüştü. Şimdi de Wade Atschiller ölmüştü. Haberler bu sabahki gazetede yayınlanmıştı. Sonsuzluğa karışmadan kısa süre önce postayla ondan bir mektup almıştım. Önünde duran mektup kendi el yazısıyla yazılmış, yanına birçok gazete kupürü ve sureti çıkartılmış mektuplar iliştirilmişti. Aslının poliste olduğunu söylüyordu. Ayrıca masumane bir endişeyle toplumu korkunç ve şeytani bir tehlikeye karşı uyarmam için yalvarmıştı. Metnin tamamını buraya koyuyorum. 1899 Ağustos'uydu. Bu felaket olduğunda yaz tatilinden yeni dönmüştüm. O zamanlar bilmiyorduk. Zihinlerimizi böyle korkunç ihtimallere karşı eğitmeyi henüz öğrenmemiştik. Bay Hale mektubu açtı, okudu ve kahkaha atarak masama fırlattı. Bakınca, feci bir şaka bu Bay Hale, hem de çok tatsız bir şaka, dedim kendimde gülerek. Sevgili John, burada bahsi geçen mektubun birebir suretini bulacaksın. MM'nin ofisi 17 Ağustos 1899. Bay Eben Hale, para babası. Sevgili beyefendi, büyük şirketinizin nakit olarak 20 milyon dolar bulması gerektiğini bilmenizi istiyoruz. İstediğimiz bu miktarı bize ya da temsilcilerimize ödemeniz gerekmektedir. Belirli bir zaman vermediğimize özellikle dikkatinizi çekeriz. Çünkü sizi bu konuda acele ettirmek istemiyoruz. Hatta size kolaylık olacaksa bize bunu 10, 15 ya da 20 taksitle de ödeyebilirsiniz. Ama 1 milyondan az taksidi kabul etmiyoruz. İnanın bize sevgili Bay Hale, bu işe girişmemizin kötü niyetle hiçbir ilgisi yok. Bizler 19. yüzyılın son günlerini yaşadığımız bu tarihi günlerde sayısı gittikçe artan entelektüel işçi sınıfının üyeleriyiz. Detaylı bir ekonomi araştırmasından sonra bu işe girmeye karar verdik. Bunun birçok iyi yanı var. En önemlisi de büyük ve karlı operasyonlara sermayesiz girebiliriz. Şu ana dek oldukça başarılı olduk ve sizinle yapacağımız anlaşmaların güzel ve tatmin edici olacağını umuyoruz. Düşüncelerimizi açıklarken dikkatle kulak verin. Toplumsal sistemin temelinde mülk edinme hakkı yatar. Bireyin mülk edinme hakkı son incelemelerde de görüldüğü gibi sadece ve tamamen güce dayanır. Fatih William'ın zırhlı askerleri sadece kılıçlarıyla İngiltere'yi bölüp kendi aralarında paylaştılar. Bu sizin de anlayacağınız gibi bütün feodal mülkler için geçerlidir. Buharın keşfi ve sanayi devriminin gerçekleşmesi kapitalist sınıfı ortaya çıkarmıştır. Bu kapitalistler eski soylulara karşı hızla üstünlük kazanmıştır. Bu devrimin liderleri, bu mücadelenin kumandanlarının soyundan gelenlerin malına mülküne el koymuştur. Kas gücü değil, akıl gücü bugünkü var olma çabasının kazananıdır. Ama bu tür ilişkiler güce dayanmaz. Değişim niteliklidir. Eski zamanlarda derebeyleri dünyayı ateş ve kılıçla yönetti. Modern para babası ekonomik güçler konusunda ustalaşarak savundu dünyayı. Kas gücü değil, beyin gücü sebat etti. Ve hayatta kalmaya en elverişli olanlar düşünsel ve ticari açıdan güçlü oldu. Bizler MME, ücretli köleler olmaktan hoşnut değiliz. Büyük tröstlerin ve şirketlerin el ele verişi, sizin değerlendirdiğiniz, aklımızla doldurmamız gereken, aranızdaki yerimize yükselmemize engel oluyor. Neden? Çünkü sermayemiz yok. Bizler ayak takımıyız. Ancak bir farkla. Zekamız hepsinin en iyisi ve aptalca ahlaki ve sosyal endişelere sahip değiliz. Ücretli köleler olarak sabah akşam çalışıp didinerek ve azla yetinerek yaşayıp 60 yılda değil 20 tane 60 yıl geçse bile bu parayı, şu anda var olan yüklü para miktarını biriktiremeyiz. Yine de savaş meydanına girmiş bulunuyoruz. Şimdi dünyaya meydan okuyoruz. Mücadele etmek istesin ya da etmesin, mücadele etmesi gerekecek. Bay Hale, menfaatlerimiz açısından sizden 20 milyon dolar istiyoruz. Meblağı gönderebilmeniz için size yeterli zaman tanıyacak kadar düşünceli olsak da lütfen fazla geciktirmeyin. Şartlarımızı kabul ettiğinizde Morning Blazer'ın ilan köşesine uygun bir duyuru ekleyin. O zaman bize bahsi geçen miktarı aktaracak kişi olarak sizi tanımamız daha kolay olur. Bunu 1 Ekim'den önce yaparsanız iyi olur. Eğer yapmazsanız ciddi olduğumuzu göstermek adına o tarihte 39. Doğu Caddesi'ndeki bir adamı öldüreceğiz. Bu adam bir işçi olacak. Bu adamı ne siz ne de biz tanımıyor olacağız. Siz modern toplumda bir gücü temsil ediyorsunuz. Biz de bir gücü temsil ediyoruz. Yeni bir gücü. Öfke ya da kötü niyet olmadan savaş meydanını kuşattık. Fark ettiğiniz gibi size basit bir iş teklifinde bulunuyoruz. Siz değirmenin üst tarafısınız. Bizse alt tarafıyız. Bu adamın hayatı ikisinin arasında öğütülecek. Şartlarımızı kabul edip zamanında hareket ederseniz, belki de onu kurtarabilirsiniz. Bir zamanlar dokunduğu her şeyi altına dönüştürmekle lanetlenen bir kral vardı. Görevimizi simgelemesi için onun adını aldık. Bir gün, rakiplerimize karşı kendimizi korumak için telif hakkını alabiliriz. Bunu dileyen Midas'ın müritleri. Sana bırakıyorum sevgili John. Böyle mantıksız bir mesaja neden gülmeyelim? Bu düşünce ciddiye alınamayacak kadar korkunçtu. Bay Hale, edebi bir eser olarak saklayacağını söyledi ve çekmeceye koydu. Sonra da varlığını çabucak unuttuk. Aynı çabuklukta 1 Ekim'de sabah postasını gözden geçirirken şunu okuduk. MME'nin ofisi 1 Ekim 1899. Bay Eben Hale, para babası. Sevgili beyefendi, kurbanınız canından oldu. Bir saat önce 39. Doğu Caddesi'nde bir işçi kalbinden bıçaklandı. Siz bunu okurken cesedi morgda yatıyor olacak. Gidin ve eserinizi görün. 14 Ekim'de bu olay konusunda ciddiyetimizi gösterebilmek adına, şayet merhamet göstermezseniz, Polk Caddesi ve Clermont Sokağı'nın köşesinde ya da yakınında bir polisi öldüreceğiz. Tüm içtenliğimizle Midas'ın müritleri. Bay Hale yine güldü. Aklı, şehirdeki tüm demir yollarının satışı ile ilgili Chicago'lu bir sendikayla yapacağı olası bir anlaşmadaydı. O yüzden ikinci bir kere daha düşünmeden daktilosunda yazmaya devam etti. Ama nedense üstüme ağır bir karamsarlık çöktü. Ya şaka değilse diye sordum kendime ve gönülsüzce sabah gazetesine yöneldim. İşte oradaydı. Bir ilaç patenti reklamının yanında, köşeye sıkıştırılan yarım düzine önemsiz satırın yanında, alt sınıflardan tuhaf bir adamın haberi vardı. Bu sabah saat 5'i biraz geçe, 39. Doğu Caddesi'nde, Pete Laskyle adında bir adam, işe giderken bilinmeyen bir saldırgan tarafından kalbinden bıçaklanmış. Saldırgan koşarak kaçmıştır. Polis, cinayet sebebini bulamamıştır. Mümkün değil, oldu Bay Hale'in cevabı metni okuduğumda. Ama olay belli ki aklında yer etmişti. Çünkü öğleden sonra geç saatlerde aptallığını itham eden hakaretlerle polise gidip olayı bildirmemi söyledi. Dedektifin özel ofisinde yüzüme gülünmesinin keyfine eriştim. Buna rağmen olayı inceleyeceklerinin ve Polk ve Clermont'da gece çifte devriye olacağının güvencesini alarak oradan ayrıldım. 2 hafta geçip de postayla şu not elimize geçene dek olay orada kapandı. M.M.'nin ofisi 15 Ekim 1899. Bay Eben Hale, para babası. Sevgili beyefendi, ikinci kurbanınız belirttiğimiz zamanda aramızdan ayrıldı. Bizim acelemiz yok ama üzerinizdeki baskıyı arttırmak için artık her hafta öldüreceğiz. Kendimizi polis soruşturmasından korumak için sizi ya olay esnasında ya da olaydan biraz önce bilgilendireceğiz. Mektup elinize ulaştığında sağlığınızın yerinde olması dileklerimizle. Bizler, Midas'ın müritleriyiz. Bu sefer Bay Hale gazeteyi aldı ve kısa bir arayıştan sonra bana bunu okudu. Alçakça bir suç. 11. bölgeye henüz dün gece özel devriye görevi için atanan Joseph Denoe, gece yarısı kafasından vuruldu ve olay yerinde öldü. Bu trajedi Polk Caddesi ve Clermont Sokağı'nın köşesinde yanan sokak lambalarının hemen altında gerçekleşti. Elbette ki barışı koruyanlar böyle ulu orta vurulup öldürüldüğünde toplumumuz sarsılır. Polis şu ana dek en ufak bir ipucuna bile ulaşamadı. Polis geldiğinde okumayı henüz bitirmişti. Dedektifin kendisi ve 2 yardımcısı gelmişti. Yüzlerinde panik vardı ve çok rahatsız oldukları belliydi. Bilinenler çok az ve basit olmasına rağmen uzun uzun konuştuk ve olayın üzerinden tekrar tekrar geçtik. Dedektif giderken her şeyin sonunda düzeleceğini ve katiller yakalanana dek peşlerinde olunacağının güvencesini verdi özgüvenle. Bu süre esnasında Bay Hale ve beni korumak için bir kısmı evde, bir kısmı bahçede olacak şekilde bize koruma vermenin iyi olacağını düşündü. Bir hafta geçtikten sonra, öğleden sonra saat 1'de şu telgrafı aldık. M.M.'nin ofisi 23 Ekim 1899. Bay Eben Hale, para babası. Sevgili beyefendi, bizleri tamamen yanlış anladığınız için çok üzgünüz. Sanki bizler evinize izinsiz girip, sizinle güreşerek 20 milyonunuzu zorla sizden alacak basit suçlularmışız gibi kendinizi ve evinizi silahlı korumalarla çevrelemeyi uygun görmüşsünüz. İnanın bize, niyetimiz bundan çok uzak. Sakin kafayla biraz düşündükten sonra hayatınızın bizim için ne kadar değerli olduğunu anlayacaksınız. Korkmayın. Size asla zarar vermeyiz. Amacımız size şefkat gösterip tüm kötülüklerden korumaktır. Ölümünüzün bizim için hiçbir anlamı yok. Eğer anlamı olsaydı, emin olun sizi ortadan kaldırmak için bir an bile tereddüt etmezdik. Bunu iyice düşünün Bay Hale. Bize paramızı ödediğinizde masraflarınızı azaltmanız gerekecek. Korumalarınızı hemen dağıtın ve masraflarınızı kısın. Bu mektubu aldığınız dakikalar içerisinde bir hemşire kız Brentwood Parkı'nda boğularak öldürülecek. Cesedi bando sahnesinin sonunda kalan yolu çevreleyen fundalıkların bulunduğu patikada bulunacaktır. Tüm içtenliğimizle Midas'ın müritleri. Hemen sonrasında Bay Hale telefonda dedektifi bir sonraki cinayet için uyarıyordu. Dedektif, polis şubesi F'yi arayıp adamlarını olay yerine göndermek için izin istedi. 15 dakika sonra bizi aradı ve cesedin söylenen yerde bulunduğunu ve hala sıcak olduğunu söyleyerek bizi bilgilendirdi. O akşam gazeteler adam boğan Jack başlıklarıyla dolup taşmış, eylemin zalimliğini kınamış ve polisin yetersiz kalmasından şikayet etmişti. Dedektifle de görüşmüştük. Olayı sır olarak saklamamız için bize yalvarmıştı. Başarı, demişti, sessizliğe bağlıdır. Bildiğin gibi John, Bay Hale demir gibi bir adamdı. Boyun eğmeyi reddediyordu. Ama John, ah John, çok kötüydü. Hayır, korkunçtu. İğrenç bir şeydi. Karanlıkta gözle görülemeyen bir güçtü. Savaşamamış, planlayamamış, kurtaracak hiçbir şey yapamamış, elimiz kolumuz bağlı beklemiştik. Her hafta güneşin doğuşu kadar kesin bir olay gibi, sanki biz bunu kendi ellerimizle yapmışız gibi, adam ya da kadın, masum ya da kötü bir kişi ölmüş, arkasından bunun kesinleştiği bildirilmişti. Bay Hale tek kelime etseydi, bu katliam son bulurdu. Oysa o kalbini katılaştırdı ve bekledi. Yüzündeki çizgiler derinleşti. Ağzı ve gözleri soluklaştı. Ve yüzü geçen zamanla birlikte yaşlandı. Bu korkunç dönemde kendi çektiğim acılardan bahsetmeye gerek yok. Burada M.M.'nin mektuplarını, telgraflarını ve çeşitli cinayetlerle ilgili gazete haberlerini bulacaksın. Aynı zamanda düşmanlarının kurduğu tuzaklar ve gizli manipülasyonlara karşı bu mektupların Bay Hale'i uyardığını fark edeceksin. Görünüşe göre M.M.'nin eli iş ve finans dünyasının kalbindeydi. Bizim temsilcilerimizin edinemediği bilgilere onlar sahipti. Onlardan tam zamanında gelen bir not, çok kritik bir anlaşmada Bay Hale 5 milyon dolar kazandırmıştı. Başka bir sefer bize işverenimin hayatını anarşist bir saldırıdan kurtaran bir telgraf yollamışlardı. Adamı üstünde bir savaş gemisini batıracak derecede güçlü ve yeni bir çeşit batlayıcı ile yakalayıp polise teslim etmiştik. İnat ettik. Bay Hale çok cesurdu. Gizli servise haftada 100 bin dolar para dağıttı. Pinkerton'lar ve sayısız özel dedektif bürosu yardıma çağrıldı. Buna ek olarak maaşlarımıza binlerce dolar eklendi. Casuslarımız kılık değiştirerek etrafa yayıldı ve toplumun tüm sınıflarının arasına karıştılar. Küçücük ipuçlarına tutundular. Yüzlerce şüpheli hapse atıldı. Ve çeşitli zamanlarda binlerce şüpheli gözetim altında tutuldu ama elle tutulur bir şey bulunamadı. M.M. bağlantıları sayesinde dağıtım yöntemlerini sürekli değiştirdi. Bize gelen her haberci eninde sonunda tutuklandı ama sonunda bu insanların masum olduğu kanıtlandı. Ne var ki onları işe alan kişileri tarif etmelerinin bir faydası olmadı. Aralığın son gününde şu bilgilendirmeyi aldık. M.M.'nin ofisi 31 Aralık 1899. Bay Eben Hale, para babası. Sevgili beyefendi, amacımızı çok iyi bildiğiniz için dedektif Baying'e bu fani dünyadan öbür tarafa geçiş bileti vermek istediğimizi söylemek istiyoruz. Çünkü yaptıklarımız yüzünden çok iyi tanışıyorsunuz. Bu saatte özel ofisinde olma alışkanlığı var. Siz bunu okurken o son nefesini veriyor. Tüm samimiyetimizle Midas'ın müritleri. Mektubu elimden düşürdüm ve telefona koştum. Dedektifin samimi sesini duyunca çok rahatladım. Ancak o konuştuğu sırada telefonun alıcısından gelen sesi hıçkırıklarla kısıldı ve bir bedenin yere düşerken çıkardığı sesi hafifçe duydum. Sonra garip bir ses bana ''Merhaba'' dedi. M.M.'nin selamını yolladı ve hat kesildi. Anında polis merkezini aradım. Derhal dedektifin ofisine gidip yardımına koşmalarını söyledim. Hatta bekledim ve küvette kendi kanı içinde yüzdüğünü ve son nefesini verdiğini öğrendim. Tanık yoktu ve katilden bir iz bulunamamıştı. Bunun üzerine Bay Hale hemen gizli servisin ücretini kasadan haftada çeyrek milyon dolar çıkacak şekilde yükseltti. Kazanmaya kararlıydı. Verdiği cömert ödüller 10 milyon doların üzerindeydi. Artık sahip oldukları hakkında bir fikrin var ve onları nasıl kullandığını görüyorsun. Varlığı için mücadele edilmesi gereken şey erdemdir demişti. Altın değil. Bu amacını soylu kılıyordu. Bütün büyük şehirlerin polis merkezleri işbirliği yaptı. Hatta ABD hükümeti de bu işe girdi. Ve olay ülkedeki en büyük çözümsüz sorunlardan biri haline geldi. Devletin muhtelif fonları M.M.'nin ortaya çıkarılmasına adandı ve bütün ajanlar tetikte bekledi. Ama hepsi boşunaydı. Midas'ın müritlerinin lanetli işleri engellenemedi. Kendi bildiklerini hatasızca yapmaya devam ettiler. Ancak sonuna dek mücadele ediyor olsa da Bay Hale ellerine bulaşan kanı temizleyemedi. Resmiyette katil olmamasına ve hiçbir yargı kurulu onu mahkum etmemesine rağmen hayatını kaybeden herkesin ölümü onun yüzündendi. Daha önce de söylediğim gibi, tek kelime etseydi bu katliam son bulurdu. Ama o söylemeyi reddetti. Toplum bütünlüğünün bozulduğu, makamını terk edecek kadar korkak olmadığı ve çoğunluğun iyiliği için birkaç şehit verilebileceği konusunda ısrar etti. Ne olursa olsun kan onun ellerindeydi ve gitgide daha da çok karamsarlığa gömüldü. Suç ortaklığı yapmanın verdiği suçluluk duygusuyla ben de karamsarlığa gömüldüm. Bebekler, çocuklar, yaşlı adamlar acımasızca öldürüldü. Ve bu cinayetler sadece yerel çaplı değildi. Tüm ülkeye yayılmıştı. Şubat ortasında kütüphanede oturduğumuz bir akşam kapı sertçe çalındı. Açtığımda koridordaki halının üzerinde şu mektubu buldum. MM'nin ofisi 15 Şubat 1900. Bay Eben Hale, para babası. Sevgili beyefendi, ekliğinizi biçerken ruhunuz acımıyor mu? Belki de biz işimizi yaparken fazla yumuşak davrandık. Bundan sonra daha sert olacağız. Bayan Adelaide Laidlaw, anladığımız kadarıyla genç ve yetenekli olduğu kadar güzel bir kadın. Kendisi eski dostunuz olan Yargıç Laidlaw'un kızı ve o daha bebekken onu kollarınızda taşıdığınızı biliyoruz. Sizin kızınızın en yakın arkadaşı ve şu anda onu ziyaret ediyor. Gözleriniz buraya dek okuduğunda onun ziyareti son bulacak. Tüm içtenliğimizle Midas'ın müritleri. Tanrım, bu durumun korkunçluğunu anında idrak ettik. Evine, odalarına koştuk. Orada değildi. Kapı kilitliydi ama gövdemizle zorlayarak kapıyı kırdık. Orada yatıyordu işte. Opera için yeni giyinmişti. Koltuktaki minderlerle boğulmuştu. Hayatta olmanın getirdiği renk hala cildindeydi. Vücudu hala esnek ve sıcaktı. Bu korkunç olayın detaylarını geçeceğim. Bu olayı eminim ki gazetelerden hatırlayacaksın John. O gece geç saatte Bay Hale beni yanına çağırdı. Ve Tanrı'ya dua etmeden önce ciddiyetle yanında durdum. Bütün ailesi ve yakınları ortadan kaldırılsa bile anlaşmaya varmayacağım konusunda bana yemin ettirdi. Ertesi gün neşeli olmasına çok şaşırdım. Son trajediden sonra çok etkilenmiş olacağını düşünüyordum. Tüm gün sanki bu korkunç sorundan kurtulmanın bir yolunu bulmuşçasına şen şakrak ve gamsızdı. Sabah olduğunda onu yatağında ölü bulduk. Endişeden yorgun düşmüş yüzünde huzurlu bir gülümseme vardı. Nefessiz kalarak ölmüştü. Polisin ve yetkililerin izniyle bu olay kalp rahatsızlığı olarak duyuruldu. Gerçeği saklamanın en doğrusu olacağını düşündük ama bunun bize çok az faydası oldu. Herhangi bir şeyin bize çok az faydası oldu. Kızın öldüğü odadan çıktığım zaman, çok geç kalmıştım, bir sonraki sıra dışı mektup geldi. MM'nin ofisi 17 Şubat 1900. Bay Eben Hale, para babası. Sevgili beyefendi, umarız iki gün önce gerçekleşen üzücü olay yüzünden içeri zorla girmemizi bağışlarsınız. Ama söylemek istediğimiz şey hayati önem taşıyor. Bizden kaçmaya çalışacağınızı düşünüyoruz. Sizin de fark ettiğiniz gibi bunun tek bir yolu olduğu belli. Ama o tek yolun bile engellendiğini size söylemek isteriz. Ölebilirsiniz ama başarısız olarak ve başarısızlığınızın farkına vararak öleceksiniz. Şunu unutmayın. Bizler sahip olduklarınız üzerinde hak sahibiyiz. Milyonlarınız için sizden sonra sıra mirasçılarınıza gelecek. Ve bunu sonsuza dek sürdüreceğiz. Bizler kaçınılmaz olanlarız. Toplumsal ve endüstriyel yanlışların tepe noktasıyız. Bizi yaratan topluma saldırıyoruz. Çağın başarılı başarısızlıklarıyız. Gerileyen medeniyetin felaketiyiz. Çarpık toplumsal seçilimin ürünleriyiz. Güce güçle karşılık veririz. Buna sadece en güçlü olan dayanabilir. En güçlü olanın hayatta kalmasına inanıyoruz. Ücretli kölelerinizi çamura gömüp hayatta kaldınız. Savaş kumandanları sizin emrinizle tıpkı işçilerinize kanlı grevlerde olduğu gibi köpekler gibi vuruldular. Demek istediğimiz iyi dayandınız. Bunun sonucunda yakınmıyoruz. Çünkü varlığımız aynı doğal kanunlara dayanıyor. Şimdi ise şöyle bir sorunla karşı karşıyayız. Şimdiki toplumsal düzende hangimiz hayatta kalacak? Bizler en güçlü olanın biz olduğuna inanıyoruz. Sizler en güçlü olanın siz olduğuna inanıyorsunuz. Gerisini zamana ve kanunlara bırakıyoruz. Tüm içtenliğimizle Midas'ın müritleri. John, şimdi neden keyif almaktan kaçıp arkadaşlarımdan uzak durduğumu anlıyor musun? Neden anlatacaktım ki? Eminim ki bu yazı her şeyi açıklığa kavuşturacak. 3 hafta önce Adelaide Laidlaw öldü. O zamandan beri umutla ve korkuyla bekledim. Dün vasiyetname onaylandı ve halka ilan edildi. Bugün uzaklarda, San Francisco'daki Golden Gate Parkı'nda orta sınıftan bir kadının öldürüleceği bilgisini aldım. Bu geceki gazete başlıkları korkunç olayın detaylarını veriyor. Faydasız. Kaçınılmaz olanla mücadele edemem. Bay Hale'ye hep sadık oldum ve çok çalıştım. Sadakatim neden ödüllendirilmeli anlam veremiyorum. Ama ne bu güvene ihanet edebilirim, ne de anlaşmaya vararak sözümden dönebilirim. Yine de başka hiçbir ölümün benim yüzümden olmayacağına karar verdim. Son zamanlarda kazandığım bütün milyonları esas sahiplerine bıraktım. Bırakalım da Eben Hale'in gözüpek evlatları kendi kendilerini kurtarsınlar. Sen bunu okurken ben ölmüş olacağım. Midas'ın müritleri çok güçlü. Polis etkisiz. Diğer milyonerlerin işkence gördüğünü ya da kendilerinden para koparıldığını diğer polislerden öğrendim. Ne miktarda olduğu bilinmiyor. Çünkü biri MM'ye karşı çıkmaya kalkınca ağzı sonsuza dek mühürleniyor. Karşı çıkmayanlarsa şu anda bile ektiklerini biçiyorlar. Federal hükümet hiçbir şey yapamıyor. Buna benzer oluşumların Avrupa'da da ortaya çıkmaya başladığını öğrendim. Toplum temelinden sarsıldı. Erdemler ve güç kızgın demirle dağlandı. Sınıflaşmaya karşı bütün olmak yerine sınıflar sınıflara karşı geldi. Bizler insanlığın ilerleyişinin koruyucuları olarak vurulduk ve yalnız bırakıldık. Kanun ve düzen başarısızlığa uğradı. Yetkililer bu olayı sır olarak tutmam için bana yalvardı. Öyle de yaptım ama daha fazla devam edemeyeceğim. Bu olay toplumsal bir sorun haline geldi ve korkunç sonuçları oldu. Bu dünyadan ayrılmadan önce görevimi yapmakla yükümlüyüm. Son isteğim olarak John, bu mektubu halka açıklar mısın? Korkma. İnsanlığın kaderi senin ellerinde. Bırak baskı makinesi milyonlarca nüshasını bassın. Bırak elektrik akımları dünyanın etrafında dolaştırsın. İnsanlar her nerede tanışır ve konuşurlarsa bırak bundan korkuyla ve titreyerek bahsetsinler. Sonrasındaysa bırak toplum tüm gücüyle ayaklansın ve bu bozukluğa bir son versin. Sana sonsuza dek veda eden Wade Atchiller. Kiş'in öyküsü. Kiş uzun zaman önce Kutup Denizi'nin kıyısında yaşadı. Bolluk zamanlarında köyünün en ileri gelen adamıydı. Ve ismi erkeklerin ağzından hep onurla dökülerek öldü. O kadar uzun zaman önce yaşamıştı ki ismini sadece yaşlı adamlar hatırlıyordu. İsmini ve babalarının babalarından, onların da kendi babalarının babalarından duyup çocuklarına, çocuklarının da kendi çocuklarına anlattığı öyküsünü. Kış karanlığında kuzey rüzgarları buz kütlelerinin üzerinden estiğinde, hava uçuşan beyaz kar taneleriyle dolduğunda ve hiç kimse dışarı bir adım atmaya cesaret edemediğinde, köydeki en fakir İgdo'da yaşayan Kiş'in liderliğe yükselip, hepsine nasıl hükmettiğinin öyküsünün anlatılma vakti gelmiştir. Parlak bir çocuktu, diye başlar hikaye. Sağlıklı ve güçlüydü. Tahminen 13 yaşındaydı. Her kış güneş yeryüzünü terk edip karanlıkta bırakır, bir sonraki sene ise yeni bir güneş gelirdi. Böylece hepsi ısınıp birbirlerinin yüzlerini görebilirdi. Kiş'in babası çok cesur bir adamdı. Ama kıtlık zamanı, büyük bir kutup ayısını öldürüp insanların hayatını kurtarmaya çalışırken ölmüştü. Sabırsızlığı ayıya çok fazla yaklaşmasına neden olmuş, kemikleri kırılmıştı ama ayının eti boldu ve insanlar kurtulmuştu. Kiş onun tek oğluydu ve bu olaydan sonra Kiş annesiyle yalnız yaşadı. Gel gelelim insanlar unutmaya meyillidir ve babasının yaptığı iyiliği unuttular. Kiş sadece bir çocuk, annesi ise sadece bir kadın olduğu için onlar da hızla unutuldular. Ve bütün iglolar içindeki en sefil igloda yaşamaya devam ettiler. Bir gece Şef Kloşkva'nın büyük iglosunda toplanan konseyde, Kiş damarlarında akan kanı gösterdi ve erkeklik gururuyla sırtı dikleşti. Bir yetişkinin gururuyla ayağa kalktı ve uğulduyan seslerin sessizliğe gömülmesini bekledi. ''Benim payıma düşen et,'' dedi. ''Çoğu zaman sert ve kart. Üstelik kemikleri alışıldığından da fazla.'' Kırlaşmış gri saçlı avcılardan genç olanlara kadar bütün avcılar dehşete düştü. Böylesi hiç görülmemişti. Bir çocuk, yetişkin bir adam gibi konuşup yüzlerine sert laflar ediyordu. Ama Kiş ciddiyetle devam etti. Babam Bok'un çok iyi bir avcı olduğunu bildiğim için bunları söylüyorum. Söylentiye göre Bok, en iyi iki avcının getirdiğinden fazlasını getirip kendi elleriyle bunu böler, en yaşlı kadınlarla erkeklerin eşit pay almasını sağlarmış. Hayır, hayır diye bağırdı erkekler. Çocuğu dışarı atın, yatmaya gönderin. Erkeklerle ve ihtiyarlarla konuşacak olgunlukta değil o. Uğultunun dinmesini bekledi. Senin bir karın var, Ukkuluk, dedi. Sen onun için konuşmalısın. Senin de öyle, Mahsuk. Ayrıca bir annen de var. Sen onlar için konuşmalısın. Benim annemin benden başka kimsesi yok. O yüzden ben konuşuyorum. Dediğim gibi, bok fazla sabırsızca avlandığı için yaşadığı kabile daha fazla et alabilsin. Oğlu olan ben ve onun karısı, benimse annem olan iki gada daha fazla et alabilelim diye öldü. Ben, bokun oğlu Kiş konuşuyor. Oturdu, sözlerinin yarattığı öfke ve isyan selini dikkatle dinledi. Bir çocuk konseyde konuşuyor, diye homurdanıyordu Ukkuluk. Dünkü bebekler bizim gibi yetişkin erkeklere ne yapmamız gerektiğini mi söylemeli, dedi Mahsuk yüksek sesle. Et için ağlayan her çocuğun dalga geçeceği bir adam mıyım ben? Öfke doruk noktasına erişti. Kişe yatmaya gitmesini söylediler. Hiç et vermemekle tehdit ettiler. Ve haddini aştığı için temiz bir dayak atacaklarına da söz verdiler. Kişin gözleri parladı ve kan yüzüne hücum etti. Bu istismara dayanamayarak ayağa fırladı. Erkekler, dinleyin beni, diye bağırdı. Bir daha asla konseyde konuşmayacağım. Erkekler bana gelip de konuşmamı dilediklerini söyleseler bile konuşmayacağım. Bunu son sözüm olarak alın. Babam Bok harika bir avcıydı. Ben de onun oğlu olarak yediğim eti kendim avlayacağım. Öldürdüğümü pay ederken adil davranacağım bilinsin. Erkekler çok fazla yediği için çektiği ağrıdan yakınırken, ne dul ne de güçsüz, geceleri et bulamadığı için ağlamayacak. Önümüzdeki günlerde çok yiyen güçlü erkekler utanacak. Bunu ben, Kiş söylüyor. Yuhalamalar ve alaycı kahkahalar iglodan çıkana dek onu takip etti. Ama o çenesini kenetledi ve ne sağa ne de sola bakmadan yürüyüp yoluna gitti. Ertesi gün buzun ve karanın birleştiği kıyı şeridine gitti. Gittiğini görenler, yayını, yüklü miktarda kemikten yapılma okunu ve babasının büyük av mızrağını taşıdığını gördüler. Kahkahalar duyuldu ve insanlar bu konu hakkında birbirleriyle konuştu. Daha önce benzeri görülmemiş bir olaydı bu. Onun yaşındaki erkeklerin hiçbiri yalnız başına ava çıkmayı bırak, avlanmaya bile gitmiyordu. Bunun yanı sıra kafa sallayanlar oldu ve kehanet gibi mırıltılar duyuldu. Kadınlar acıyarak Ikiga'ya baktılar. Yüzü ciddi ve üzgündü. Birazdan geri döner, dediler onu neşelendirmeye çalışarak. Bırakın gitsin, ona bir ders olsun, dedi avcılar. Kısa süre sonra dönecek, güçsüz olacak ve önümüzdeki günlerde konuşmakta zorlanacak. Bir gün geçti, sonra ikinci. Üçüncüsünde ise vahşi bir rüzgar esti ama Kiş dönmedi. Ikiga saçlarını yoldu ve yas tuttuğunu göstermek için yüzüne fok balığı yağından yapılma iş sürdü. Kadınlar çocuğa kötü davranıp onu ölüme gönderdikleri için erkekleri azarladı. Erkeklerse hiç cevap vermedi. Fırtına dindiğinde çocuğun cesedini aramak için hazırlık yapmaya başladılar. Ancak ertesi sabah erken saatte Kiş köye döndü. Ama yüzünde utanma yoktu. Omuzlarında yeni öldürülmüş, taze etin yükünü taşıyordu. Adımları dikkatli, konuşması kibirliydi. Siz erkekler, köpeklerinizle ve kızaklarınızla gidin ve bıraktığım izleri takip edin, dedi. Buzun üzerinde çok fazla et var. Bir dişi ayı ve iki tane yarı büyümüş yavru ayı. Ikiga mutlulukla dolup taşıyordu ama o annesinin bu davranışını bir erkek gibi karşıladı. Gel Ikiga, yemek yiyelim. Sonra uyuyacağım, çünkü çok yorgunum. İglolarına geçip ciddiyetle yemeklerini yediler. Sonra da yaklaşık 20 saat uyudular. Başlarda çok fazla şüphe ve tartışma vardı. Bir kutup ayısını öldürmek çok tehlikelidir. Ama bu 3 kat tehlikeli ise, yavruları olan bir anne ayıyı öldürmek onun da 3 katı tehlikelidir. Erkekler çocuk olan kişinin tek başına böyle olağanüstü bir şey başarabildiğine inanamadılar. Ama kadınlar sırtında taşıyıp getirdiği taze etten bahsettiğinde bu tartışamayacakları kadar büyük büyük bir görüştü. Eğer böyle bir şey olmuşsa bile muhtemelen iç organlarını temizlemeyi ihmal ettiğini homurdanarak dağıldılar. Kuzeyde bir hayvan öldürülür öldürülmez bunun yapılması çok önemlidir. Eğer yapılmazsa et en keskin bıçağın bile ucunu bükecek kadar donar ve 140 kilo ağırlığında donup kas katı olmuş bir ayıyı kızağa koyup kalın buz üstünde taşımak hiç de kolay bir iş değildir. Ancak erkekler söylenen noktaya vardığında, şüphelendikleri gibi sadece öldürülmüş hayvanı değil, kişinin avcılara yakışır bir şekilde hayvanları dörde bölüp iç organlarını temizlediğini de gördüler. İşte Kişin gizemi böyle başladı. Bu gizem gün geçtikçe büyüdü de büyüdü. Bir sonraki yolculuğunda genç, neredeyse yetişkin bir ayıyı, ondan sonraki yolculuğundaysa büyük bir erkek ayıyla eşini öldürmüştü. 3-4 günlüğüne gidiyordu ama bir haftalığına bile gitse tuhaf karşılanmazdı. Bu yolculuklarda yanına arkadaş almayı reddediyor, insanları şaşırtıyordu. Nasıl yapıyor bunu diye soruyorlardı birbirlerine. Yanına hiç köpek almıyor. Oysa köpeklerin çok yardımı olur. Bir keresinde neden sadece ayı avlıyorsun diye sorma cesaretinde bulundu Kloş Kvan. Kiş buna mantıklı bir cevap verdi. Ayının daha fazla eti olduğu çok iyi bilinir, dedi. Fakat köyde büyücülükten de bahsediliyordu. Kötü ruhlarla beraber avlanıyor, diye ileri sürdü bazı insanlar. Böylece avcılığı ödüllendiriliyor. Başka nasıl olacak? Belki de bu ruhlar kötü değil, iyidir, dedi diğerleri. Babasının çok güçlü bir savaşçı olduğu biliniyor. Belki babası da onunla avlanıyordur. Böylece mükemmellik, sabır ve anlayış sahibi olmayı öğreniyordur. Kim bilir? Buna karşın başarısı devam etti ve daha az yetenekli avcılar etleri taşımakta meşgul oldu. Kendisi sadece bölüyordu. Babasının da ondan önce yaptığı gibi yaşlı kadınların ve adamların eşit miktarda et aldığından emin oldu. Kendisine ise ihtiyacından fazlasını almadı. Bu yüzden bu avcılık erdeminden dolayı kendisine saygıyla, hatta hayranlıkla bakıldı. Ve yaşlı Kloş Kvan'dan sonra kendisinin şef olması konuşulmaya başlandı. Yaptıkları yüzünden onu tekrar konseyde görmek istediler ama Kiş hiç gelmedi. Onlar da sormaya utandılar. Kendime bir iglo yapmayı düşünüyorum, dedi bir gün Kloş Kvan'a ve birkaç avcıya. İki igayla ikimizin içinde rahatça yaşayabileceğimiz büyük bir iglo olacak. Kabul dercesine başlarını salladılar ciddiyetle. Ama benim zamanım yok. Benim işim avlanmak ve bütün zamanımı alıyor. O yüzden benim getirdiğim eti yiyen köy kadınları ve erkekleri iglomu inşa etmeli. Böylece iglo ona göre yapıldı. Kloş Kvan'ın evinden bile büyüktü. Kiş ve annesi oraya taşındılar. İkiga'nın bok öldüğünden beri sahip olduğu en büyük zenginlikti bu. Yalnızca maddi zenginliğe sahip değildi. Çünkü harika oğlu ve oğlunun ona sağladığı konum yüzünden tüm köyde hayranlıkla bakılan ilk kadın oldu. Onu ziyaret eden kadınlar onun tavsiyelerine başvurup, kendi aralarında ya da erkeklerle kavga ettiklerinde onun bilgece sözlerini alıntıladılar. Ama hepsinin en çok merak ettiği Kiş'in olağanüstü avcılığıydı. Bir gün Ukkuluk büyücü olduğunu yüzüne vurdu. Karar verildi, dedi Ukkuluk uğursuzca. Kötü ruhlarla uğraşıyorsun. Böylece avcılığın ödüllendiriliyor. Et güzel, değil mi? Diye sordu Kiş. Köyde yiyen biri hiç hastalandı mı? Büyücülüğün buna karıştığını nereden biliyorsun? Yoksa kıskançlığından, kendi kendine böyle olduğunu mu tahmin ediyorsun? Ukkuluk yenilgiyle geri çekildi. Kadınlar o uzaklaşırken arkasından güldüler. Ancak bir gece konseyde uzun uzun düşünüp tartıştıktan sonra, Kiş hava gittiğinde peşinden casus gönderilmesine karar verildi. Böylece nasıl avlandığını öğrenebileceklerdi. Böylece bir sonraki yolculuğunda en yetenekli avcılardan olan iki genç adam, Bim ve Bam, görülmemeye özen göstererek onu takip ettiler. 5 gün sonra döndüklerinde gözleri yuvalarından fırlamış ve gördüklerini neredeyse anlatamayacak kadar dilleri tutulmuştu. Konsey alelacele Kloş Kvan'ın evinde toplandı ve Bim hikayeyi anlatmaya koyuldu. Kardeşlerim, emredildiği gibi Kiş'i takip ettik. O anlamasın diye çok kurnaz davrandık. İlk günün ortasında büyük bir erkek ayıyla karşılaştı. Çok büyük bir ayıydı. Daha büyüğünü görmemişsinizdir, diye katıldı Bam ve hikayeyi kendisi anlatmaya devam etti. Ama ayı dövüşmeye istekli değildi. Çünkü arkasını döndü ve buzun üzerinde yavaşça kaçmaya başladı. Biz bunu kıyıdaki kayalıklardan gördük. Ayı bize doğru geldi. Kiş de ayının peşinden gitti. Hiç korkmuyordu. Ayının arkasından avaz avaz bağırdı ve kollarını sallayıp gürültü yaptı. Sonra ayı sinirlendi. Arka ayakları üzerine kalkıp kükredi. Ama Kiş ayıya doğru yürüdü. Bim, evet diye devam etti hikayeye. Kiş ayıya doğru yürüdü. Ayı peşinden gitti ve Kiş kaçtı. Ama kaçarken buzun üstüne küçük, yuvarlak bir top attı. Ayı durdu ve kokladı. Sonra da onu yuttu. Kiş kaçmaya ve topları atmaya devam etti. Şüpheyle dolu haykırışlar ve bağırışlar oldu. ve Ukkuluk inanmadığını açıkça ifade etti. "Kendi gözlerimizle gördük," diye açıkladı Bim. "Evet, kendi gözlerimizle," diye onayladı Baum. Ayı aniden dimdik ayağa kalkıp acı içinde bağırana, deli gibi ön ayaklarını sallayana dek devam etti böyle. Kiş buzun üstünde güvenli bir yere kaçmaya devam etti. Ama ayı onun farkında bile değildi. Midesindeki küçük topların ona yaşattığı talihsiz durumla uğraşıyordu. "Evet, midesindeydi," diyerek lafını böldü Bim. Çünkü kendisine pençe atıyor, buzun üzerinde oyuncu bir köpek yavrusu gibi hoplayıp sıplıyordu. Kükreyip bağırmasının oyundan değil acıdan olduğu düpedüz ortadaydı. "Hiç böyle bir şey görmemiştim." "Hayır, hiç görülmemiştir," diye gerildi Baum. "Üstelik öyle büyük bir ayıydı ki." "Büyücülük," diye öne sürdü Ukkuluk. "Bilmiyorum," diye yanıtladı Baum. "Ben sadece gözlerimin gördüğünü söylüyorum. Bir süre sonra ayı zayıf düştü ve yoruldu. Çünkü çok ağırdı ve büyük bir kuvvetle zıplamıştı. Buz kıyısına gitti. Başını yavaşça iki yana salladı ve oturup tekrar bağırıp ağlamaya başladı. O gün ve sonraki üç gün boyunca Kiş ayıyı takip etti. Biz de Kiş'i takip ettik. Ayı zayıf düştü ve acıdan ağlamayı hiç kesmedi.
"Büyüydü," diye haykırdı Ukkuluk. "Büyü olduğuna eminim."
"Belki de öyledir." Bim Baum'u rahatlattı. Ayı bir oraya bir buraya dolandı durdu. İleri geri gitti geldi. Kendi bıraktığı izlerin etrafında daireler çizdi. Böylece sonunda Kiş'in onu ilk gördüğü yere geldi. Artık ayı oldukça hastaydı ve daha fazla sürünemiyordu. O yüzden Kiş geldi ve onu mızraklayarak öldürdü. "Sonra," diye buyurdu Kloşkvan. "Sonra Kiş'i ayının derisini yüzerken bıraktık ve koşarak haberi anlatmaya geldik." Aynı günün öğleden sonrasında kadınlar ayı etlerini taşırken erkekler konseyde toplandı. Kiş geldiğinde ona bir haberci gönderildi ve konseye gelmesi emredildi. Ancak Kiş cevabında aç ve yorgun olduğunu, ayrıca iglosunun geniş ve rahat olduğunu ve bir sürü insanı barındırabileceğini söyledi. Erkeklerin merakı öylesine büyüktü ki bütün konsey önde Kloşkvan'la birlikte ayağa fırlayıp Kiş'in iglosuna gittiler. Yemek yiyordu ama onları saygıyla karşıladı ve rütbelerine göre oturttu. İkiga gururluydu ve utanarak eğildi ama Kiş oldukça sakindi. Kloşkvan, Bim ve Bav'ın getirdiği bilgileri iletti ve konuşmasını bitirirken sert bir sesle "Avcılık alışkanlıklarınla ilgili bir açıklama istiyoruz Kiş. İçinde büyücülük var mı?" dedi. Kiş ona baktı ve gülümsedi. "Hayır sevgili Kloşkvan. Bir çocuk cadıları bilmemeli ve ben cadılarla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Ama kutup ayısı nasıl kolayca öldürülür biliyorum. Akıl yoluyla yaptım, büyücülükle değil. Herhangi biri de yapabilir mi?" "Herhangi biri de yapabilir." Uzun bir sessizlik oldu. Adamlar birbirlerinin yüzlerine baktılar. Kiş yemek yemeye devam etti. Kloşkvan titrek bir sesle, peki bize anlatır mısın sevgili Kiş?" diye sordu nihayet. "Evet, size anlatacağım." Kiş ilik kemiğini emmeyi bitirip ayaklandı. "Oldukça basit, dikkatle izleyin." İnce bir balina kemiği aldı ve onlara gösterdi. Uçları iğne gibi keskindi. Kemiği elinde kaybolana dek sarmal haline getirdi dikkatle. Sonra birden bıraktı ve kemik eski haline dönüp düzleşti. Bir parça balık yağı aldı. "İşte," dedi. "Küçük bir parça balık yağı alıp içinde bu şekilde bir boşluk açtım. Boşluğun içine kemik girdi. Sıkıca sardım. Başka bir parça balık yağı alıp balina kemiğinin üzerine yerleştirdim. Sonra dışarı koyup küçük, yuvarlak bir top haline gelene dek dondurdum. Ayı küçük, yuvarlak topu yutunca balık yağı eriyor. Keskin uçlu balina kemiği düzleşiyor. Ayı hastalanıyor ve ayı çok hastalanınca onu mızrakla öldürüyorum. Oldukça basit." Ukkuluk, "Ah," dedi. Kloşkvan, "Ah," dedi. Hepsi kendi kendilerine konuştular. Anlamışlardı. İşte uzun zaman önce Kutup Denizi'nin kıyısında yaşayan Kiş'in hikayesi bu. Büyücülüğü değil aklını kullandığı için en fakir iglodan köyün liderliğine yükseldi. Söylentiye göre yaşadığı yıllar boyunca kabilesi refah içinde yaşadı ve ne bir dul ne de bir biçare et yok diye geceleri ağladı.
Bir günlük konaklama. Gördüğüm en büyük izdihamdı. Binlerce köpek buz üstünde gidiyordu. Dumandan görünmüyorlardı. O gece iki beyaz adam ve bir İsveçli donarak öldü.
Bir düzinesinin de ciğerleri iflas etti. Su çukurunun dibini kendi gözlerimle görmemiş miydim? Hardal yakısı gibi sarımsı altın rengindeydi. Bu yüzden maden arazisinde hak talep edebilmek için Yukon'a bel bağlamıştım. İzdihama bu neden olmuştu. Bu kadar basitti işte. Böyle demiştim. Bu kadar basit. Tahminlerimin hepsi bu kadar da değildi. John Messner, eldivenli ellerinden biriyle kızak sopasını tutup kızağı yolda tutuyordu. Diğer eldivenli eliyle de yanaklarını ve burnunu ovuşturuyordu. Kısa aralıklarla yanaklarını ve burnunu ovuşturuyordu. Hatta onları ovuşturması nadiren son buluyordu. Bazen de hissizleşmeleri arttıkça daha da sert ovuşturuyordu. Alnı kürk şapkasının siperiyle kapanmış, şapkanın kulakları ise kulaklarını örtmüştü. Yüzünün geri kalanı, buzun altında kalmış altuni kahverengi kalın sakalıyla korunuyordu. Arkasında ağır yüklü Yukon kızağı geliyor, önünde ise iple kızağa bağlanmış beş köpek, canla başla ilerliyordu. Kızağa çektikleri halat, Messner'ın bacağına sürünüyordu. Köpekler yolda bir dönemeçten geçerken savrulunca halata takıldı. Birçok dönemeç vardı ve her birinde halata takılıyordu. Bazen halat yüzünden takılıyor ya da tökezliyor, bu da onu tuhaflaştırıyor, öyle yoruyordu ki kızak arada bir topuklarına çarpıyordu. Düz yola girince kızak bir anlığına rehbersiz ilerleyecek duruma geldiğinde kızak sopasını bıraktı ve sağ eliyle kalın tahtaya sertçe vurdu. O elindeki kan dolaşımını sürdürmekte zorlanıyordu. Ama bir eliyle vururken öbür eliyle yanaklarını ve burnunu ovuşturmaktan vazgeçmiyordu. "Hava o kadar soğuk ki yolculuğa müsait değil zaten," dedi. Çok fazla yalnız kalan her adamın yaptığı gibi yüksek sesle konuştu. "Anca bir aptal bu havada yolculuk eder." El yordamıyla biraz aradıktan sonra kalın yün ceketinin göğüs cebinden saatini çıkardı. Sonra şöyle bir gökyüzüne baktı ve gözlerini güneye uzanan beyaz ufuk çizgisinde gezdirdi. "Saat 12," diye mırıldandı. "Gökyüzü açık ve hiç güneş yok." 10 dakika boyunca ağır ağır yürüdü. Sonra da konuşmasında bir duraksama olmamış gibi, "Yerlerde karla kaplı değil," diye ekledi. Birden "Çüş!" diye bağırdı köpeklere ve durdu. Sağ eli için epey paniklemişti ve kızak sopasını öfkeyle yumruklamaya başladı. "Sizi zavallı şeytanlar!" diye bağırdı, dinlenmek için buzun üstüne yığılan köpeklere. Onunki uyuşmuş elini tahtaya şiddetle vurmasının neden olduğu çaresiz bir bağırıştı. "Sizler iki ayaklı başka bir hayvanın size koşum takıp, doğuştan gelen tüm içgüdülerinize gem vurarak sizi köleye çevirmesine neden olacak ne yaptınız ki?" Kan gitmesini sağlamak için yavaşça değil ama sertçe burnunu ovuşturdu. Ve köpekleri tekrar işlerini yapsınlar diye dürttü. Büyük nehrin donmuş yüzeyinde dolaştı. Arkasında kilometrelerce viraj uzanıyor, karla kaplı harika dağlar, sessiz sedasız bir belirip bir kayboluyordu. Önünde uzanan nehir, göğüslediği adaların yükünü taşıyabilmek için birçok kola ayrılıyordu. Bu adalar sessiz ve beyazdı. Ne öten böcekler ne de hayvanlar sessizliği bölüyordu. Soğuk havada uçan bir tane bile kuş yoktu. Bir insan sesi yoktu. İnsanların yaptığı hiçbir şeyin izi yoktu. Dünya uyuyordu ve adeta her şey ölmeye yatmıştı. John Messner bütün bu cansızlığa yenik düşmüş gibi görünüyordu. Ayaz ruhunu hissizleştirmişti. Düz yolda başı eğik, dikkatsizce, ağır ağır yürümeye, burnunu ve yanaklarını ovuşturup kızağa yön veren elini kızak sopasına vurmaya devam etti. Ama köpekler dikkatliydi ve birden durdular. Başlarını çevirdiler ve sahiplerine hüzünlü ve sorgulayan bakışlarla baktılar. Kirpikleri de ağızları ve burunları gibi don yüzünden bembeyaz olmuştu. Hepsi yaşlılıktan zayıf düşmüş gibiydi. Yorgunluk ve don zamanıysa ne olmuş? Adam onları ilerlemeye zorlamak üzereydi. Kendi de dönüp baktı. Bir çabayla ayağa kalktı ve etrafına baktı. Köpekler bir su çukurunun, bir yarığın değil, insan eliyle yapılmış bir çukurun yanında durmuştu. Çukur 1 metre derinliğinde ve buz baltayla büyük zahmetle kırılmış gibiydi. Kalın yeni bir buz tabakası bir süredir bu çukurun kullanılmadığını gösteriyordu. Messner göz gezdirdi. Köpekler çoktan yolu gösteriyor, hüzünlü ve ıslak burunları, adanın kıyısından ana nehir yatağına tırmanan loş, karlı patikaya doğru dönüktü. "Pekala, sizi hassas ayaklı canavarlar," dedi. "Bir bakacağım. Pes etmeye benden daha hevesli değilsiniz." Kıyıya tırmandı ve gözden kayboldu. Köpekler yatmadı. 4 ayak üzerinde sabırsızlıkla dönüşünü beklediler. John onlara geri döndü.
Kızağın önünden bir çekme halatı aldı ve omuzlarına doladı. Sonra köpekleri sopasıyla sağa yönlendirdi ve onları tekrar koşturdu. Sert bir çekişti ama karın üzerine yığılıp kalmalarından, üzerinden yorgunluk aktığı, sabırsızca mızmızlanmalarından ve vücutlarındaki son gücü tüketmelerinden belli oluyordu. Bir köpek kayarak durunca arkasındaki onu ısırdı. Adam teşvik edici sözler ve tehditler yağdırıp tüm ağırlığını ipe verdi. Nehir yatağından aceleyle ayrıldılar. Sağa dönüp tahtadan yapılma küçük bir kulübeye girdiler. Tek odalı, terk edilmiş bir kulübeydi. İçerisi 2,5 metreye 3 metre genişliğindeydi. Messner hayvanların koşum takımlarını çıkardı, kızağı boşalttı ve eşyalarını aldı. Burada son kalan kişi odun bırakmıştı. Messner kendi saç ocağını çıkardı ve ateş yaktı. Güneşte kurutulup konserve edilmiş 5 adet somon balığını köpekleri doyurmak için ocağa koydu. Ve su çukurundan aldığı suyla kahve demliğini ve yemek pişirmekte kullandığı kazana doldurdu. Suyun kaynamasını beklerken yüzünü ocağa yaklaştırdı. Nefesinin buharı sakalında birikip büyük bir buz kütlesine dönüşmüştü. Onu temizlemeye koyuldu. Eriyip ocağa düştükçe cızırdadı ve önünde buhar olup yükseldi. Parmaklarıyla bu işi hızlandırmaya koyuldu. Küçük buz parçaları takırdayarak yere düştü. Köpeklerin vahşice bağırması yaptığı işe engel olmadı. Köpeklerin kurt gibi tuhafça uluyup hırlamasını ve sesleri duydu. Biri kapıya vurdu. "Girin!" diye bağırdı Messner. Bıyığındaki buzu emip atmaya çalıştığı için sesi boğuktu. Kapı açıldı ve önündeki buharın arkasından baktığında bir kadın ve erkeğin eşikte duraksadığını gördü. "Girin!" dedi buyurganca. "Ve kapıyı da kapatın." Buharın arasından bakarken biraz olsun dış görünüşlerini görebildi. Kadının burnu ve gözleri kızarmıştı ve başına sardığı atkı yüzünden sadece bir çift siyah göz görünüyordu. Adam koyu renk gözlüydü ve sadece bıyığı vardı. O da ağzını gizleyecek kadar buz tutmuştu. "Buralarda başka kulübe var mı diye bakmak istedik," dedi. Odanın mobilyasız olduğunu görerek. "Bu kulübenin boş olduğunu sanıyorduk." "Benim kulübem değil," diye yanıtladı Messner. "Ben de birkaç dakika önce buldum. Gelin, konaklayın. Birçok oda var. Ocağa da ihtiyacınız yok. Herkese yer var." Sesini duyan kadın merakla ona baktı. Yanındaki arkadaşı, "Eşyalarını bırak," dedi kadına. "Ben gidip su getireceğim ki yemek yapalım." Messner somonu dışarı çıkardı ve köpeklerini besledi. Onları diğer köpek grubuna karşı korumak zorunda kaldı. Kulübeye yeniden girdiğinde diğer adam kızağı boşaltıp su getirmişti. Messner'ın tenceresi kaynıyordu. Kahve koydu. Yarım bardak soğuk suyla ılıştırdı ve tencereyi ocaktan aldı. Ocakta birkaç tane ekşi mayalı ekmeğin buzunu çözdürdü. Bir yandan da bir gece önceden haşladığı ama sabah kızaktayken soğuktan donan fasulyeleri de bir tencerede ısıttı. Ocaktan kapkacağını kaldırdı. Böylece yeni gelenler de yemek yapabilecekti. Kutudan yemeğini çıkarıp katlanan yatağına oturdu. Ağzı dolu, başını ocağa gömmüş, bıyığındaki buzları eritmeye çalışan adamla yoldan ve köpeklerden konuştular. Kulübede 2 tane ranza vardı ve yabancı ağzını temizledikten sonra ranzalardan birine katlanan yatağını koydu. "Burada uyuyacağız," dedi. "Sen bu ranzayı istemiyorsan tabii. İlk gelen sensin ve ilk sen seçmelisin, biliyorsun." "Sorun değil," diye yanıtladı Messner. "Ha bu ranza, ha diğeri." İkinci ranzaya kendi nevresimini yaydı ve yatağın ucuna oturdu. Yabancı yatağın bir ucuna yastığını, diğer taraftaki battaniyelerin altına da gezgin doktorların kullandığı çantadan yerleştirdi. "Doktor musunuz?" diye sordu Messner. "Evet," diye yanıtladı. "Ama emin ol Klondike'a doktorluk yapmaya gelmedim." Adam domuz pastırması dilimleyip ocağı yakarken, kadın kendini yemek yaparak meşgul etti. Kulübedeki ışık loştu. Saydam kağıttan yapılma camdan içeri giriyordu. Ve cam domuz pastırması yağıyla yağlanmıştı. Bu yüzden John Messner, kadının neye benzediğini tam olarak göremiyordu. Görmeye de çalışmıyordu. Onunla ilgilendiği yoktu. Ama zaman zaman kadın onun oturduğu karanlık köşeye doğru kaçamak bakışlar atıyordu. "Hayatım, harika," diye bildirdi doktor hevesle, bıçağını soba borusunda bilemeyi bırakarak. "En sevdiğim yanı zorluğu. Kendi gösterdiğin çaba, bunun ilkelliği, gerçekliği. Havanın derecesi yeterince gerçek," diyerek güldü Messner. "Gerçekten ne kadar soğuk olduğunu biliyor musun?" diye sordu doktor. Öbürü başını iki yana salladı. "Size söyleyeyim,
alkollü termometreye göre -23 derece. Donma noktasının 41 derece altı yani. Seyahat etmek için fazla soğuk, değil mi? Kısacası intihar etmek, oldu doktorun cevabı. Kişi fazla güç harcamak zorunda kalır. Nefes nefese kalır. Ciğerlerine ayaz alır. Ayaz ciğerleri soğutur. Dokuların kenarlarını dondurur. Ölü dokular dökülürken kuru rahatsız edici bir öksürük başlar ve ertesi yaz mevsiminde zatürreden ölür. Bunun neyin nesi olduğunu merak eder. Hava en az 10 derece olana dek bir hafta boyunca bu kulübeden çıkmayacağım. Tess, dedi bir an sonra. Sence de kahve yeterince kaynamadı mı? Kadının adını duyunca John Messner bir anda dikkat kesildi. Yüzünden karanlık bir ifade geçerken hemen ona baktı. Derinlere gömülmüş bir hüznün hayaleti bir anda canlandı. Ancak bir an sonra irade gücüyle hayalet yeniden gömüldü derinlere. Yüzü eskisi kadar sakindi. Buna rağmen hala dikkatliydi. Ve ışık huzmesinin kadının yüzünü göstermesinden rahatsız olmuştu. Yaptığı ilk şey kahve demliğini gayri ihtiyari yeniden yerine oturtmak oldu. Bunu yapana dek Messner'a bakmamıştı. Ama o zaten kendi halindeydi. Kadın sadece ranzasının ucuna oturup makosenlerini inceleyen bir adam görmüştü. Yemek yapmak için döndüğünde adam başka bir bakış daha attı hızla. Kadın da aynı hızla ona baktı. Adamın bakışlarını yakaladı. Adam bakışlarını doktora çevirdi. Buna rağmen kadının onu yakalamasının verdiği memnuniyet, küçük bir gülümsemeyle dudaklarının kıvrılmasına neden oldu. Kutudan bir mum çıkarıp yaktı. Kadının aydınlanan yüzünü görmek Messner için yeterliydi. Küçük kulübede en geniş mesafe birkaç adımdı ve bir an sonra kadın yanındaydı. Bilerek mumu Messner'ın yüzüne yakın tuttu ve gözleri onu tanıdığı için korkuyla büyüdü. Messner sessizce ona gülümsedi. ''Ne arıyorsun Tess?'' diye seslendi doktor. ''Saç tokası'' diye yanıtladı kadın. Yanından geçip gitti ve ranzada duran çantayı karıştırmaya başladı. Kendi kutularının üzerinde yemek yediler. Messner'ın kutusuna oturup yüzlerini ona çevirdiler. Dinlenmek için kendi ranzasına yatmış, başını koluna dayayıp yanlamasına uzanmıştı. O kadar yakınlardı ki, sanki üçü aynı masada oturuyormuş gibiydi. ''Amerika'nın neresindensiniz?'' diye sordu Messner. ''San Francisco'' diye yanıtladı doktor. ''Aslında sadece 2 yıldır buradayım.'' ''Ben Kaliforniyalıyım.'' diye duyurdu Messner. Kadın ona ilgiyle baktı ama o gülümsedi ve devam etti. ''Berkeley'i biliyorsunuzdur.'' Diğer adam ilgilenmeye başlamıştı. ''Kaliforniya Üniversitesi mi?'' ''Evet, 1886 mezunuyum.'' ''Fakülteyi kastettim.'' diye açıkladı doktor. ''Bana orada okumuş biri gibi geldiniz.'' ''Böyle dediğinizi duyduğuma üzüldüm.'' dedi Messner gülümseyerek. ''Altın madeni arayıcısı ya da kızak köpeği bakıcısını tercih ederim. Bence bir profesöre sizin doktora benzediğinizden daha fazla benzemiyor.'' diye araya girdi kadın. ''Teşekkürler.'' dedi Messner. Sonra arkadaşına döndü. ''Bu arada adınızı öğrenebilir miyim doktor?'' ''Hayton, sözüme güvenirseniz. Medeniyet uğruna her şeyden vazgeçtim.'' ''Siz de Bayan Hayton'sunuz o halde.'' Messner gülümsedi ve başını eğdi. İlgiden çok kızgınlık içeren bir bakışla baktı kadın ona. Hayton diğerine adını sormak üzereydi. Soruyu sormak için ağzını açtığında Messner lafını kesti. ''Bir düşünün doktor, belki merakımı giderebilirsiniz. 2-3 yıl kadar önce fakültede bir çeşit skandal vardı. İngilizce profesörlerinden birinin karısı, affedersiniz Bayan Hayton, San Francisco'lu bir doktorla ortadan kaybolmuştu anladığım kadarıyla. Ama adını şu an çıkaramıyorum. Olayı hatırlıyor musunuz?'' Hayton başını salladı. ''O zamanlar ortalığı oldukça karıştırmıştı. Adı Womble'dı. Graham Womble. Muhteşem bir doktordu. Onu biraz tanıyordum. Sormaya çalıştığım şey onlara ne olduğuydu. Duydunuz mu diye merak ettim. Hiçbir iz bırakmadılar. Tek bir saç teli bile bulunamadı. İzlerini çok kurnazca gizledi.'' Hayton boğazını temizledi. ''Güney kıyılarına gittiklerine dair bir söylenti vardı. Bir yelkenli de tayfuna mı ne yakalanmışlardı?'' ''Hiç duymamıştım,'' dedi Messner. ''Olayı hatırlıyor musunuz Bayan Hayton?'' ''Kesinlikle,'' diye yanıtladı, yüzünü aydınlatan öfkeye tezat oluşturacak kadar kontrollü bir sesle. Hayton görmesin diye yüzünü çevirdi. Adam yeniden adını soracak gibi olmuştu ki Messner yanıtladı. ''Bu Doktor Womble, çok yakışıklı olduğunu duydum ve ah, çok ünlüymüş, yani kadınlar arasında. Eğer öyleyse bu ilişkiyle kesinlikle buna bir son vermiştir, diye humurdandı Hayton. Duyduğuma göre kadın cadalozun tekiymiş. Berkeley'de bilinene göre kadının, kocasının hayatı pek de cennete çevirdiği söylenemez. Bunu hiç duymamıştım, dedi Hayton. San Francisco'da konuşulanlar bunun tam tersiydi. Kadın adeta bir azizeydi, değil mi? Evlenerek çarmıha gerilmişti. Doktor başını salladı. Messner'ın gri gözleri lafına devam ederken oldukça meraklıydı. Böylesi beklenirdi. Bir kalkanın iki yüzü vardır. Berkeley'de yaşarken ben sadece tek bir yüzünü gördüm. Görünen o ki bu kadın San Francisco'da çok önemliymiş. Biraz kahve lütfen, dedi Hayton. Kadın yeniden Hayton'un fincanını doldururken ufak bir kahkaha attı. İki koca karı gibi dedikodu yapıyorsunuz, diye azarladı onları. Çok ilginç, diye gülümsedi Messner ona. Sonra da doktora döndü. Görünen o ki o zamanlar kocasının San Francisco'da pek de iyi bir itibarı yokmuş. Kadın yersiz bir sıcakkanlılıkla, tam tersine, tam bir ahlak bekçisiydi, diye ağzından kaçırdı. Zayıf, erkeklikten çok uzak bir adamdı. Onu tanıyor muydunuz? Hiç tanışmadık, üniversite çevrelerinde hiç bulunmadım. Gene kalkanın bir yüzü, dedi Messner, durumu yargılayan bir havayla. Öyle görünmemesine rağmen, dedikodular doğru ama tüm bu söylenenler kadar kötü olduğunu da söyleyemem. Yani fiziksel olarak. Öğrenci sporlarına çok ilgisi vardı. Yeteneği de vardı. Bir keresinde İsa'nın doğuşuyla ilgili ona büyük takdir kazandıran bir oyun yazmıştı. Aynı zamanda İngilizce bölümünün başına getirilecekti. Ancak bu olay oldu ve o da istifa edip ayrıldı. Kariyerine çok büyük zarar verdi ya da görünen oydu. Ne olursa olsun kalkanın bizim tarafında, bu onu deviren bir hamleydi. Karısına çok değer verdiği zannedilirdi. Fincanındaki kahveyi bitiren Hayton ilgisizce homurdandı ve piposunu yaktı. Çocuklarının olmaması büyük şansmış, diye devam etti Messner. Ne var ki ocağa bir bakış atan Hayton şapkasını ve eldivenlerini giydi. Gidip biraz odun getireceğim, dedi. Sonra da mokasenlerimi çıkarıp rahat edebilirim artık. Kapıyı arkasından çarptı. Hiç bitmeyecekmiş gibi gelen bir dakika boyunca sessizlik oldu. Adam yatakta aynı pozisyonda oturmaya devam etti. Kadın yüzü ona dönük bir şekilde kutunun üzerinde oturdu. Ne yapacaksın? Diye sordu kadın pat diye. Messner ona tembelce bir kararsızlıkla baktı. Ne yapmam gerektiğini düşünüyorsun? Umarım olay çıkartacak bir şey değildir. Gördüğün gibi yoldan dolayı her yerim tutuldu ve bu yatak çok rahat. Alt dudağını kemirdi ve aptal aptal duman tüttürdü. Kadın, ama diye başladı hararetle. Sonra da ellerini kenetledi ve öylece durdu. Umarım benden Bay, Hayton'u öldürmemi istemiyorsundur, dedi kibarca. Neredeyse yalvarır gibi. Bu çok rahatsız edici olur ve emin ol gerçekten çok gereksiz. Ama bir şey yapmalısın, diye bağırdı kadın. Tam tersine, hiçbir şey yapmamam daha iyi. Burada mı kalacaksın? Başını salladı. Çaresizce kulübenin etrafına ve diğer ranzadaki henüz açılmamış yatağa bakındı. Gece oluyor. Burada duramazsın. Duramazsın. Sana söylüyorum, yapamazsın. Tabii ki de yapabilirim. Bu kulübeyi ilk önce benim bulduğumu ve sizin benim misafirlerim olduğunuzu hatırlatmalıyım sana. Gözleri tekrar odada gezindi ve diğer yatağı görünce gözleri korkuyla doldu. Kadın, o zaman bizim gitmemiz gerekecek, diye bildirdi kararlılıkla. Mümkün değil. Kuru seni rahatsız eden bir öksürüğün var. Bay Hayton'un anlattığı türden. Ciğerlerinin bir kısmını çoktan dondurmuşsun. Ayrıca kendisi bir doktor ve bu yüzden daha iyisini bilir. Buna asla izin vermeyecektir. O zaman ne yapacaksın? Diye sordu yeniden. Gergin, sessiz ama patlamaya hazır bir bağırışla. Messner onu neredeyse babacan bir tavırla, derin bir acıma ve sabırla değerlendirdi durumu. Sevgili Teresa, sana daha önce de dediğim gibi, bilmiyorum, gerçekten hiç düşünmedim. Ah, beni deli ediyorsun. Kadın ayağa fırladı, ellerini öfkeyle ovuşturdu. Hiç böyle değildin sen. Messner, hep yumuşak ve kibardım, dedi aynı fikirde olduğunu belirtir gibi başını sallayarak. Bu yüzden mi beni terk ettin? Çok farklısın, korku verecek kadar sakinsin. Beni korkutuyorsun. Bunca zamandır çok korkunç bir şey planladığını hissediyorum.
Ama ne yaparsan yap, öfkeden yapma. Heyecanlanma. Artık heyecanlanmıyorum, diye kesti lafını. Sen gittiğinden beri heyecanlanmıyorum.
Değişimin takdire şayan, dedi sertçe.
Kabullenişle gülümsedi Messner. Ben ne yapacağımı düşünürken sana senin yapman gerekeni söyleyeceğim.
Bay Ah, Haythorn'a kim olduğumu söyle. Bu kulübedeki kalışımız, nasıl desem, daha sosyal olur belki.
Beni bu korkunç ülkeye dek neden takip ettin, diye sordu kadın.
Buraya seni aramaya geldiğimi sanma Teresa. Kibrin böyle bir yanlış anlaşılmayla okşanmasın.
Karşılaşmamız tamamen rastlantısal. Akademik hayattan koptum ve başka bir yere gitmem gerekti.
Dürüst olmak gerekirse Klondike'a geldim çünkü senin buraya gelme ihtimalinin en az olduğu yer olduğunu düşündüm.
Mandalda bir hareket oldu ve sonra kapı açıldı ve Haythorn kucak dolusu odunla içeri girdi. Bu ilk uyarıda Teresa bir şey belli etmeden bulaşıkları topladı.
Haythorn biraz daha odun getirmek için yeniden dışarı çıktı.
''Bizi neden tanıştırmadın?'' diye sorguladı Messner.
''Anlatacağım ona,'' diye yanıtladı Teresa, başını sallayarak. ''Korktuğumu sanma.
Senin herhangi bir şeyden korkacağını hiç sanmazdım.
İtiraf etmekten de korkmuyorum,'' dedi yumuşayan bir yüzle ve sesle.
''Senin durumunda korkarım ki, itiraf dolaylı yoldan istismardır. Dalavere ile kâr sağlamaktır. Tanrı'yı kullanarak itibarını arttırmaktır.''
''Edebi konuşma,'' diye suratını astı Teresa, artmaya başlayan bir sevgiyle.
''Hicivli tartışmalardan hiçbir zaman hoşlanmadım. Ayrıca beni affetmeni istemekten de korkmuyorum.''
''Affedilecek bir şey yok Teresa. Gerçekten, sana teşekkür etmeliyim.''
''Doğru, başta acı çektim.
Sonrasında ilkbaharın tüm zarafeti sayesinde mutlu, çok mutlu olduğum dank etti kafama. Keşfettiğim en inanılmaz şeydi.
Peki ya sana geri dönersem?'' diye sordu Teresa.
Bundan, dedi ona tuhafça bakarak, büyük bir rahatsızlık duyarım.
Ben senin karınım. Hiç boşanmadığını biliyorsun.
Anlıyorum, dedi düşünceli düşünceli.
Dikkatsiz davrandım. İcabına bakacağım şeylerden ilki bu olacak.
Yanına geldi, elini koluna koydu.
Beni istemiyor musun John?
Sesi yumuşak ve şefkatliydi. Eli bir tuzak gibi duruyordu.
Sana hata yaptığımı söylesem, çok mutsuz olduğumu söylesem.
Kaldı ki öyleyim. Gerçekten de bir hata yaptım.
Messner korkmaya başladı. Üzerinde duran elin altında sararıp soluyormuş gibi hissetti. Durum kendisinin kontrolünden çıkıyordu. Tüm o güzel sakinliğini kaybediyordu.
Teresa ona yumuşacık gözlerle bakıyordu ve Messner da yumuşuyor gibiydi. Kendini uçurumun kıyısındaymış gibi hissetti. Onu çeken şeye karşı duramayacak kadar güçsüzdü.
Sana geri döneceğim John. Sana bugün geri döneceğim. Şimdi.
Kabustaymış gibi elinin altından çıkmaya çalıştı. Kadın konuşurken o dinler gibi göründü. Sanki sessizce Lorelai'ın şarkısını söylüyordu. Sanki bir yerlerde biri piyano çalıyor ve notalar kulaklarında çınlıyordu. Aniden ayağa fırladı. Kadın kollarını ona sarmak üzereyken onu itip kendinden uzaklaştırdı ve kapıya doğru geriledi. Paniklemişti.
Korkunç bir şey yapacağım, diye bağırdı.
Seni heyecanlanmaman konusunda uyarmıştım. Alay eder gibi güldü ve bulaşık yıkamaya döndü.
Seni hiç kimse istemiyor. Seninle oynuyordum sadece. Bulunduğum yerde mutluyum.
Ama Messner ona inanmadı. Kadının taraf değiştirme konusundaki ustalığını hatırladı. Şimdi de taraf değiştirmişti. Dolaylı yoldan istismardı bu. Öbür adamla mutlu değildi. Hatasını fark etmişti. Bunu düşünmek egosunu okşadı. Ona geri dönmek istemişti. Nitekim bu Messner'ın istemediği tek şeydi. Farkında olmadan kapı kolunu takırdattı.
Kaçma, diye güldü kadın. Seni ısırmam.
Messner, kaçmıyorum, dedi çocuksu bir savunmayla. Bir yandan da eldivenlerini giyiyordu.
Sadece gidip su getireceğim.
Boş kap kacağı ve tencereleri toparlayıp kapıyı açtı. Geri dönüp ona baktı. Bay Ah, Haythorn'a kim olduğumu söylemeyi unutma.
Messner su çukurunda bir saat içinde oluşan ince, buzdan kabuğu kırdı ve kapkacağını suyla doldurdu.
Ancak kulübeye hemen dönmedi. Kapları yola bırakıp donmamak için hızla bir aşağı bir yukarı yürüdü. Çünkü etini ateş gibi yakıyordu ayaz. Çatık kaşları rahatladığında ve yüzünde kararlı bir ifade belirdiğinde sakalı donan nefesinden dolayı beyazdı. Yapacağı şeye karar vermişti. Ve bunu düşününce donmuş dudaklarıyla yanakları bir gülümsemeyle kıvrıldı. Kapkacaklarını alıp kulübeye yürüdüğünde hepsinin üstünde çoktan ince bir buz tabakası oluşmuştu. İçeri girdiğinde diğer adamı davranışlarında besbelli bir tuhaflık ve kararsızlıkla ocağın yanında dikilip beklerken buldu. Messner su dolu kaplarını yere koydu. "Tanıştığımıza memnun oldum Graham Bumble," dedi tek düze bir ses tonuyla, sanki ilk kez tanışıyorlarmış gibi. Messner elini uzatmadı. Bumble huzursuzlandı. Bir diğerine kin duyan biri hata yaptığını hissetmeye meyillidir. "Demek o adam sensin," dedi Messner şaşkınca. "Pekala. Görüyorsun ki seninle tanıştığıma gerçekten memnun oldum. Ben, Teresa'nın sende ne bulduğunu merak ediyordum. Demek istediğim neyin çekici geldiğini. Pekala." Bir adamın bir atı incelediği gibi adamı baştan aşağıya süzdü. "Benim hakkımda ne hissediyorsundur biliyorum," diye başladı Bumble. "Bundan bahsetme," dedi Messner, sesinde ve tavırlarında abartılmış bir içtenlikle. "Boş ver bunu. Benim bilmek istediğim onu nasıl buldun? Beklentini karşıladı mı? İyi uyum sağladınız mı? O zamandan beri hayatınız bir rüya gibi mi?" "Saçmalama," diye araya girdi Teresa. "Doğal davranmamak elimde değil," diye şikayet etti Messner. "Aynı anda hem tedbirli hem de becerikli olamazsın," dedi Bumble sertçe. "Bilmek istediğimiz şey ne yapacaksın?" Messner abartılı bir hareketle çaresizliğini gösterdi. "Gerçekten bilmiyorum. Çözümü olamayan imkansız durumlardan biri bu. Bu gece bu kulübede üçümüz birden kalamayız." Messner başını sallayarak onayladı. "O halde birisi gitmeli." "Bu tartışmasız bir gerçek," diye katıldı Messner. "Üç beden aynı alanı aynı anda işgal edemiyorsa birisi gitmeli." "O kişi sensin," diye duyurdu Bumble gaddarca. "Diğer kamp yerine dek 10 kilometrelik bir yol var. Ama sen üstesinden gelirsin." "Bu da senin ilk mantık hatan," diye itiraz etti öbürü. "Neden gitmesi gereken kişi ben olmalıyım? Bu kulübeyi ilk önce ben buldum." "Ama test çıkamaz," diye açıkladı Bumble. "Ciğerlerinin bir kısmı zaten donmuş." "Sana katılıyorum. Ayaz'da 10 kilometre gidemez. Bu durumda o kalmalı." "O zaman benim dediğim olacak," diye duyurdu Bumble nihayet. Messner boğazını temizledi. "Senin ciğerlerin iyi durumda, değil mi?" "Evet, ne olmuş?" Diğeri boğazını temizledi yine ve dikkatli ve yargılayıcı bir ses tonuyla ağır ağır konuştu. "Ne olduğunu söyleyeyim. Hiçbir şey yok. Tek bir şey hariç. Senin mantığına göre dışarı çıkmanı, Ayaz'da 10 kilometre gitmeni engelleyecek hiçbir şey yok mesela. Sen üstesinden gelirsin." Bumble Teresa'ya çabucak bir şüpheyle baktı ve gözlerindeki memnuniyet pırıltısını gördü. "Yani?" diye sordu ona. Çekindi ama bir öfke dalgası yüzünü kararttı. Messner'a döndü. "Bu kadarı yeter. Burada duramazsın." "Evet, durabilirim. İzin vermiyorum." Bumble omuzlarını dikleştirdi. "Burada işleri ben yönetiyorum." "Yine de kalacağım," diye ısrar etti öbürü. "Seni dışarı atarım. Geri gelirim." Bumble sesini ayarlamak ve kendine mukayyet olmak için bir anlığına durdu. Sonra yavaşça, alçak, gergin bir sesle konuştu. "Bana bak Messner. Dışarı çıkmayı reddedersen seni dışarı atarım. Burası Kaliforniya değil. İki yumruğumla seni jöleye çeviririm." Messner omuz silkti. "Eğer bunu yaparsan ben de madencileri toplarım ve seni en yakın ağaca asmalarını izlerim. Senin de dediğin gibi burası Kaliforniya değil. Onlar, yani bu madenciler basit insanlar. Tek yapmam gereken onlara dayağın izlerini göstermek. Senin hakkındaki gerçeği söylemek ve karım üstünde hak iddia etmek." Kadın konuşmaya yeltendi ama Bumble öfkeyle ona döndü. "Sen bu işe karışma," diye bağırdı. Buna tezat olan şey Messner'ın "Lütfen araya girme, Teresa," demesiydi. Kızgınlığı, gizli kalmış duyguları, soğuktan tahriş olmuş ciğerleri ve kuru öksürüğüyle, bir eli göğsünde, kan hücum etmiş suratıyla nöbetin geçmesini bekledi. Bumble karamsarca ona, öksürüğüne baktı. "Bir şey yapılması lazım," dedi. "Yine de ciğerleri karşı karşıya kalacağı şeye dayanamaz. Sıcaklık yükselene dek seyahat edemez. Ben de ondan vazgeçmeyeceğim." Messner öksürdü, boğazını temizledi. Tekrar öksürdü ve yarı yarıya özür diler gibi, "Biraz paraya ihtiyacım var," dedi. Bumble'ın yüzünde anlık bir küçümseme ifadesi belirdi. Sonunda bir diğerinin alçaklığının altında öbürü dibe batmıştı. "Bir çuval dolusu paran var," diye devam etti Messner. "Kızaktan indirdiğini gördüm." "Ne kadar istiyorsun?" diye sordu Bumble. yüzündekine eşdeğer bir küçümsemeyle. Çuvalın ağırlığını hesapladım ve yaklaşık 9 kilo ağırlığında olduğunu düşünüyorum. 4000'i anlaşalım mı? Ama o çuval sahip olduğum tek şey be, diye bağırdı Bumble. O kadına sahipsin, dedi diğeri yumuşakça. O buna değiyor olmalı. Benim neyden vazgeçtiğimi bir düşün. Eminim ki bu mantıklı bir bedel. Pekala. Bumble yerde duran altın çuvalına doğru hızla yürüdü. Bu işi benim için kolaylaştırmayacaksın değil mi? Seni küçük solucan. Messner'ın cevabı, işte, oldu bir gülümsemeyle. Ahlak kurallarında rüşvet veren adam da rüşveti alan kadar kötü değil midir? Rüşveti alan bir hırsız kadar kötüdür. Biliyorsun. Kendini bu küçük anlaşma yüzünden gerçekte var olmayan ahlaki bir üstünlükle teselli etmene gerek yok. Senin ahlak anlayışının canı cehenneme, diye patladı öbürü. Buraya gel de şu tozun tartılışını izle. Neme lazım, seni kandırırım falan. Kadın ranzaya yaslanarak, öfkeli ve güçsüzce, kutunun üstünde duran bir terazide sarı altın külçeleriyle kendisinin tartılmasını izledi. Teraziler küçüktü. Birçok kez tartmaları gerekti. Ve Messner'ın dikkatli ölçümüyle her tartım doğrulandı. İçinde çok fazla gümüş var, dedi altın çuvalını bağlarken. Tarttığında 7 kilo bile gelmeyecektir. Çarçur ettiğin şey benden daha değerli değil, Bumble. Sevgiyle çuvalı aldı ve dikkatli olduğu için kendini takdir ederek kızağına taşıdı. Geri dönünce tencerelerini ve kutusunu toplayıp yatağını katladı. Kızak ipe bağlandığında ve şikayetçi görünen köpeklere koşumlar takıldığında eldivenleri için kulübeye geri döndü. ''Hoşça kal Tess'' dedi açık kapı önünde durarak. Kadın ona döndü. Konuşmaya çabaladı ama içinde yanan tutkuyu dile getiremeyecek kadar heyecanlanmıştı. ''Canavar'' diyebildi. Döndü ve yatağa doğru sendeledi. Kendini yüzüstü attı ve hıçkırarak ''Sizi canavarlar, sizi canavarlar'' diye ağladı. John Messner arkasından kapıyı yavaşça kapattı ve köpekleri yola çıkarırken yüzünden büyük bir rahatlamayla dönüp kulübeye baktı. Nehir kıyısının dibinde, su çukurunun yanında kızağı durdurdu. Altın çuvalını iplerin arasından çıkarıp su çukuruna taşıdı. Yeni bir buz tabakası çoktan oluşmaya başlamıştı. Tabakayı yumruğuyla kırdı. Çuvalın düğümlenmiş ağzını dişleriyle açarak içindekileri suya boşalttı. O sırada nehir sığdı. Yüzeyin yarım metre altında, dipteki donuk sarı renk loş ışıkta belli oluyordu. Bunu görünce deliye tükürdü. Yukon yolunda köpekleri tekrar yola çıkardı. Ruhsuzca inildiyorlardı. İşe koyulmaya isteksizlerdi. Sağ eliyle kızak sopasına tutunup, sol eliyle yanaklarını ve burnunu ovaladı. Köpekler virajda savrulunca ipe takıldı. ''Hadi sizi gidi zavallı, hassas ayaklı canavarlar!'' diye bağırdı. ''İşte böyle, hadi!''
Korkak Nigor. Kaçan insanları 11 gündür takip ediyordu. Ve bu takibin kendisi bir göçtü. Çünkü arkasında korkunç Rusların olduğunu çok iyi biliyordu. Bataklıklardan düz ovalara, dik dağ sıralarına ilerlemek için uğraşıp didinirken, peşindeki insanların neredeyse çoğu telef olmuştu. Az yükle yolculuk ediyordu. Tavşan kürkünden yapılma uyku giysisi, bir tüfek ve birkaç kilo güneşte kurutulmuş somondan oluşuyordu tüm malzemesi. Eğer onları yola çıkmaya zorlayacak korkuyu bilmeseydi, tüm insanların, kadınların, çocukların, yaşlıların bu kadar hızlı seyahat edebilmelerine şaşırabilirdi. Nigor kaçan kabilesinin ardından giderken ve bir yaz akşamı Pilat'ın kıyılarına geldiğinde, Rus işgalindeki Alaska'nın eski günleriydi. 19. yüzyıl neredeyse bitmişti. Gece yarısı olmasına rağmen yorgun düşmüş kamptan geçerken hava hala aydınlıktı. Birkaç kişi onu görmüş, hepsi onu tanımış ama selamlaşmalar soğuk ve tek tük olmuştu. Korkak Nigor, diyen genç bir kadın olan Illiha'nın ve kendi kardeşinin kızı Sunne'nin beraber güldüklerini duydu. Kapkara bir öfke kalbini kemiriyordu ama o hiç belli etmedi. Yaşlı bir adamın başında oturduğu birine denk gelene dek kamp ateşlerinin arasından geçti. Genç bir kadın becerikli parmaklarıyla adamın yorgun bacaklarını ovuyordu. Nigor ayağıyla ölü bir dalı çatırdatana dek bakmadı ve dikkatle dinledi. ''Gelen kim?'' diye sordu, ince, titrek bir sesle. ''Nigor'' dedi genç kadın, işinden güç bela başını kaldırıp bakarak. Nigor'un yüzü ifadesizdi. Birkaç dakika durup bekledi. Yaşlı adamın başı göğsüne düşmüştü. Genç kadın,
Dizlerinin üstünde, eğdiği başı sanki gür siyah saçlarının oluşturduğu bir bulut tarafından saklanmışçasına, hırpalanmış kaslara bastırıp olmaya devam etti. Nigor, bir vaşağın bedeninin kıvrıldığı gibi kıvrılan kalçaları, genç bir söğüt fidanı kadar esnek ve bununla birlikte gençlik kadar güçlü, çevik vücudu izledi. Baktı ve fiziksel bir açlığın büyük özlemini çekti. Sonunda konuştu. Dedi ki, ''Uzun zamandır burada olmayan ama şimdi geri gelmiş Nigor'a selam vermek yok mu?'' Kadın başını kaldırıp ona soğuk gözlerle baktı. Yaşlı adam bu davranışa güldü. ''Sen benim kadınımsın Una,'' dedi Nigor. Ses tonu baskındı ve kurnazlık doluydu. Kedi gibi bir çeviklikle ayağa kalktı. Gözlerinde şimşekler çakıyor, burun delikleri bir geyinkiler gibi titriyordu. ''Eskiden senin kadınındım Nigor, ama sen bir korkaksın. Yaşlı Kinos'un kızı bir korkakla birlikte olmaz.'' Konuşmaya çalışınca emreden bir hareketle onu susturdu. ''Yaşlı Kinos ve ben aranıza farklı bir diyardan geldik. Senin insanların bizi işlerine aldı ve ateşleriyle bizi ısıttı. Neden ya da nereden geldiğimizi sormadılar. Yaşlı Kinos'un yaşından dolayı görme duyusunu kaybettiğini düşündüler. Ne yaşlı Kinos ne de kızı olan ben aksini söylemedik. Yaşlı Kinos cesur bir adamdı. Ama yaşlı Kinos asla böbürlenmezdi. Şimdi sana onun nasıl kör olduğunu anlatacağım. Ve sen Kinos'un kızının neden senin gibi bir korkağa çocuk vermeyeceğini bileceksin Nigor.'' Konuşmasını yine susturdu. ''O yerde Rus halkı yaşar ve yöntemleri serttir. Eskiden genç Kinos olarak bilinen, Sitka'dan gelen yaşlı Kinos, bebek olan benimle beraber denizin ortasındaki adalardan geçerek kaçtı. Ölmüş annem bu hikayeyi yanlış anlatırdı. Göğsünden girip sırtından çıkan bir mızrakla ölmüş bir Rus'tu. Kinos'un intikam hikayesini anlatırdı. Ama nereye kaçarsak kaçalım, ne kadar uzağa kaçarsak kaçalım, her zaman Rus halkından nefret ettik. Kinos korkusuzdu ama onları görmek bile gözlerine zarar verirdi. Bu yüzden denizleri aşarak yıllarca kaçtık durduk. Ta ki senin de duymuş olduğun ama hiç görmediğin büyük sisli denize gelene dek Nigor. Birçok insanla beraber yaşadık ve ben büyüyüp kadın oldum. Ama yaşlanan Kinos ne kendine başka bir kadını eş olarak aldı ne de ben bir adamı aldım. Nihayet Yukon'un büyük sisli denize karıştığı Pastolik'e geldik. Uzun zaman burada, deniz kenarında, Ruslardan bizim kadar nefret eden insanların arasında yaşadık. Bazen Ruslar büyük gemilerle gelir, Pastolik halkını, Yukon'un onlarca adası arasında kendilerine yol göstersinler diye zorlarlardı. Bazen yolu göstersin diye aldıkları adamlar asla geri dönmezdi. Bunun üzerine insanlar öfkelendi ve büyük bir plan yaptılar. Böylece bir gemi geldiğinde yaşlı Kinos öne çıktı ve yolu göstereceğini söyledi. O zamanlar yaşlı bir adamdı. Saçı beyazdı ama korkusuzdu. Ayrıca kurnazdı da. Çünkü gemiyi denizin karayı yuttuğu ve dalgaların vurduğu Romanov adındaki bir dağa getirdi. Deniz gemiyi dalgaların vurduğu yerde yuttu. Ve karaya oturunca kayalıklara çarptı ve kenarlarını vurdu. Sonra tüm Pastolik halkı savaş mızraklarıyla, oklarıyla ve birkaç tüfekle geldi. Çünkü plan buydu. Ama ilk önce Ruslar yaşlı Kinos'un gözlerini çıkardı. Böylece bir daha asla yolu gösteremeyecekti. Sonra da dalgaların vurduğu yerde Pastolik halkıyla savaştılar. Rusların lideri Ivan'dı. Kinos'un gözlerini iki baş parmağıyla çıkaran oydu. Tüm adamlarından geriye sadece iki adamı kalarak dalgalı denize aşıp gelen, büyük sisli denizin kıyısından kuzeye doğru giden oydu. Kinos bilgeydi. Artık göremiyordu ve bir çocuk kadar çaresizdi. Bu yüzden denizden tuhaf Yukon'a, hatta Nulato'ya bile kaçtı. Ben de onunla kaçtım. Yaşlı bir adam olan babam Kinos'un yaptığı iyilik buydu. Peki ya genç adam Nigor? Bir kere daha Nigor'u susturdu. Nulato'da, büyük kalenin kapıları önünde kendi gözlerimle gördüğümde birkaç gün geçmişti. Rus'u gördüm. Babamın gözlerini oyan Ivan'ı. Kamçısını sana savurdu ve seni köpek gibi dövdü. Bunu gördüm ve korkak olduğunu anladım. Ama o gece tüm halkın, henüz avcı olmayan çocuklar bile birdenbire Ruslara saldırıp onları katlettiğinde seni görmedim. Ivan ölmedi, dedi Nigor sessizce. O alçağın teki ve onunla beraber bir sürü Rus denizden gelmekteler. Una şaşkınlığını ve Ivan ölmediği için hissettiği hayal kırıklığını gizlemek için bir çaba göstermedi. Ama devam etti anlatmaya. Gündüz korkak olduğunu gördüm. Gece tüm erkekler, Hatta avcı olmayan çocuklar bile savaşırken seni görmedim ve iki katı korkak olduğunu düşündüm. Bitirdin mi? Tamamen bitirdin mi? Diye sordun Igor. Kadın başını salladı ve soru sorar gibi baktı ona. Sanki söyleyecek bir şey olduğu için şaşırmış gibiydi. O zaman bil ki Nigor korkak değildir, dedi çok alçak ve sessizce konuşarak. Henüz bir çocukken Yukon'un büyük sisli denize karıştığı yere yalnız başıma seyahat ettim. Pastolik'e, hatta daha ötesine, kuzeye bile gittim deniz kıyısından. Bunu bir çocukken yaptım ve korkak değildim. Genç bir adam olarak yalnız başıma yolculuk ederken de korkak değildim. Yukon'dan yukarılara, daha önce hiç kimsenin gitmediği kadar uzaklara gittim. Öyle uzaktı ki, kalelerde yaşayan bembeyaz suratlı, Rusların konuştuğundan başka bir dil konuşan başka bir halkla karşılaştım. Ayrıca daha önce hiç kimsenin gitmediği Tanana ülkesindeki koca ayıyı da öldürdüm. Nukluk yetlerle, kaltaklarla ve uzak bölgelerdeki sitiklerle savaştığımda bile yalnızdım. Bu yaptıklarımı hiç kimse bilmiyor. Ben kendi adıma konuşuyorum. Bırak insanlar yaptığımı bildikleri şeyler hakkında konuşsunlar. Nigor'un korkak olduğunu söyleyemeyecekler. Gururla bitirdi ve gururla bekledi. Bunlar benim bu ülkeye gelmemden önce olmuş olmalı, dedi ve ben hiçbirini bilmiyorum. Sadece bildiğimi biliyorum ve senin o gün köpek gibi kırbaçlandığını, gecede büyük kale alev alev yanarken, adamların ölürken ve öldürürken senin orada olmadığını biliyorum. Ayrıca insanlar sana Korkak Nigor diyorlar. Artık senin adın bu, Korkak Nigor. Güzel bir isim değil, diye güldü yaşlı Kinoos. Sen bunu anlayamazsın Kinoos, dedi Nigor kibarca. Ama anlamanı sağlayacağım. Annemin oğlu Kamotah'la bir ayıyı avlamak için uzaklara gitmiştim. Kamotah ayıyla mücadele etti. 3 gün boyunca hiç etimiz yoktu ve Kamotah'ın ne kolları güçlüydü ne de ayakları hızlı yürüyebiliyordu. Koca ayı onu ezdi. Böylece kemikleri kuru dallar gibi çatırdadı. Bu yüzden onu çok hasta halde yerde inlerken buldum. Ne et ne de hasta bir adamın yiyebileceği zerresi vardı. O yüzden Nulato'ya gidip yemek ve seni kampa taşıyacak güçlü adamlar getireceğim dedim. Kamotah dedi ki, Nulato'ya git ve yemek getir ama başıma gelenlerden bahsetme. Yemek yediğimde iyileşip güçlendiğimde bu ayıyı ben öldüreceğim. Sonra da Nulato'ya onurlu bir şekilde döneceğim. Ve hiçbir adam gülüp de Kamotah'ın bir ayı tarafından alt edildiğini söyleyemeyecek. Böylece ben de kardeşimin dediğini yaptım. Nulato'ya geldiğimde ve o Rus, Ivan beni kırbaçladığında mücadele etmemem gerektiğini biliyordum. Çünkü hiç kimse hasta, inleyen, aç Kamotah'ı bilmiyordu. Ve eğer Ivan'la savaşsaydım ölürdüm. Sonra da kardeşim ölürdü. İşte o yüzden Una, benim köpek gibi dövüldüğümü gördün. Sonra şamanların ve kabile şeflerinin, Rusların insanlara garip bir hastalık bulaştırdığını, adamlarımızı öldürdüğünü, kadınlarımızı çaldığını ve böylece topraklarımızın temizleneceği hakkında konuştuğunu duydum. Dediğim gibi, konuştuklarını ve bunun iyi bir konuşma olduğunu biliyordum. Çünkü akşam Rusların öldürüleceğini duydum. Ama kardeşim Kamotah hastaydı, inliyordu ve yiyecek eti yoktu. Bu yüzden de adamlarla ve avcı olmayan çocuklarla beraber kalıp savaşamadım. Eti, balığı ve Ivan'ın bıraktığı kırbaç izlerini de yanıma aldım. Ve Kamotah'ı artık inlemez buldum. Çünkü ölmüştü. Sonra Nulato'ya geri döndüm. Ve bir baktım ki Nulato yoktu. Büyük kalenin durduğu yerden geriye sadece küller ve adamların cesetleri kalmıştı. Rusların pek çoğunun kayıklarla Yukon'a gittiğini ve Ivan'ın saklandığı kaleden sürünerek çıkıp adamlarıyla konuştuğunu gördüm. Bir sonraki gün onları kabile yoluna doğru yönlendirdiğini gördüm. Şimdi bile yoldalar. Ve ben Nigor buradayım ama korkak değilim. Bu hikayeyi duymuştum, dedi Una. Ancak sesi önceye göre daha yumuşaktı. Kamotah öldü ve senin adına konuşamam. Sadece bildiğim şeyi biliyorum ve korkak olmadığını kendi gözlerimle görmeliyim. Nigor sabırsız bir hareket yaptı. Bunun birçok yolu var, diye ekledi. Yaşlı Kinoos'un yaptığından daha azını yapmamaya istekli misin? Başını salladı ve bekledi. Senin de dediğin gibi, bu Ruslar şu anda bile bizi arıyorlar. Onlara yolu göster, Nigor. Tıpkı yaşlı Kinoos'un yaptığı gibi. Böylece bizim onları beklediğimiz yere, kayalıklardaki geçide hazırlıksız gelecekler. Sen duvarın kırık ve yüksek olduğu o yeri biliyorsun. Sonra onları, hatta Ivan'ı öldüreceğiz. Duvara sinek gibi yapışmışken ve tepe noktası yere hiç de yakın olmadığı için adamlarımız onlara bir anda yukarıdan ve etraftan mızraklarla, oklarla, tüfeklerle saldıracaklar. Kadınlar ve çocuklar büyük kayaları yerinden oynatıp yukarıdan üstlerine yuvarlayacaklar. Harika bir gün olacak. Çünkü Ruslar ölecek ve toprağımız temizlenecek. Hatta Ivan, babamın gözlerini oyan ve seni kırbaçlayan Ivan bile ölecek. Delirmiş bir köpek gibi ölecek. Kayaların altında ezilerek nefesini verecek. Savaş başladığında Nigor, sen gizlice sürünerek gideceksin, böylece öldürülmeyeceksin. Böylece, diye yanıtladı. Nigor onlara yolu gösterecek. Peki ya sonra? İşte o zaman senin kadının olacağım Nigor. Cesur bir adamın kadını olacağım. Sen yaşlı Kinus ve benim için avlanıp et getireceksin. Ve ben de yemeğini pişireceğim. Sana kalın ve sağlam parkalar öreceğim. Ve kendi halkımın yaptığı gibi sana mokasenler yapacağım. Çünkü bu mokasenler sizinkilerden çok daha iyi. Dediğim gibi, senin kadının olacağım Nigor. Sadece senin. Hayatını senin için mutlu bir hale getireceğim ki, günlerin şarkılarla ve kahkahalarla geçsin. Sen de bileceksin ki, Una diğer kadınlar gibi değil. Çünkü uzak yerlere yolculuk etti. Garip yerlerde yaşadı. Ve erkekler konusunda bilge biri. Ve bu sayede mutluluk getirecek. Sen yaşlandığında seni hala mutlu ediyor olacak. Ve onun sendeki hatıralarında güçlü olduğun zamanlar kalacak. Çünkü bileceksin ki sana hep iyi davrandı. Ve tüm erkeklerin arasından senin kadının olmayı seçti. Nigor, pekala, dedi. Ona duyduğu özlem kalbini kemirdi. Aç bir adamın yiyeceği uzandığı gibi kolları ona uzandı. Yolu gösterince, Nigor, diye azarladı onu. Ama gözleri yumuşak ve sıcaktı. Bir kadının daha önce hiç bakmadığı gibi baktığını biliyordu. İyi, dedi topukları üstünde dönerek. Gidip şeflerle konuşacağım. Böylece Ruslara yolu göstermek için gittiğimi bilecekler. Una onun gidişini izlerken, ah erkeğim Nigor, benim erkeğim, dedi kendi kendine. Ama bunu o kadar sessizce söyledi ki, yaşlı Kinus bile duymadı. Gözleri görmemesine rağmen kulakları çok keskindi. 3 gün sonra gemi saklandığı yerde gizlenmişken Nigor tıpkı bir fare gibi sürüklendi ve Ivan'ın önüne getirildi. Korkunç Ivan diye biliniyordu arkasındaki adamlarınca. Nigor acınası bir kemikten mızrakla silahlanmıştı ve tavşan kürkünden yapılma kıyafetine sıkıca sarılmıştı. Sıcak bir gün olmasına rağmen sıtma nöbeti geçirir gibi titriyordu. Ivan'ın yaptığı konuşmayı anlamadığını, çok yorgun ve hasta olduğunu, tek istediğinin oturup dinlenmek olduğunu anlatmak için şiddetle titreyip midesini işaret etti. Ama Ivan'ın Nigor'un dilini konuşan, Pastolik'ten gelen bir adamı vardı. Ve kabilesi hakkında birçok soru sordu. Ta ki adı Karduk olan Pastolik'ten gelen adam şöyle diyene dek. Ivan'ın dediğine göre, şayet konuşmazsan ölene dek kırbaçlanacaksın. Ivan'ın sözünün kanun olduğunu, senin dostun olduğumu, ama Ivan'ın dostu olmadığımı söylediğimde bana inan kardeşim. Çünkü ülkemden buraya deniz yoluyla isteğim dışında getirildim ve yaşamayı çok istiyorum. Bu yüzden efendimin emrine uyacağım. Eğer sen de uyarsan garip kardeşim, eğer bilgelik edersen sen de yaşarsın. Hayır kardeşim, diye yanıtladı Nigor. Halkımın nasıl öldüğünü bilmiyorum çünkü hastaydım. Ve onlar o kadar hızlı kaçtılar ki bacaklarımda derman kalmadı. Bu yüzden geride kaldım. Karduk Ivan'la konuşurken Nigor bekledi. Sonra Nigor, Rus'un yüzünün karardığını ve adamlarının etrafını sardığını, kırbaçlarını salladıklarını gördü. Korku içinde hasta bir adam olduğunu ve hiçbir şey bilmediğini ama bildiklerini anlatabileceğini söyledi, avaz avaz bağırarak. Anlattıkları yüzünden Ivan adamlarına ilerlemeyi emretti. Nigor'un her iki tarafında kırbaçlı adamlar vardı. Böylece kaçamayacaktı. Hastalığı yüzünden güçsüz olduğunu, onlar kadar hızlı yürüyemediği için tökezlediğini söyleyince, Nigor acı içinde bağırana ve yeni bir güç keşfedene dek kırbaçlarını üzerine indirdiler. Karduk ona kabilesini ele geçireceklerini söyleyince, ''O zaman hareket etmeden dinlenebilir miyim?'' diye sordu. Durmadan, ''O zaman hareket etmeden dinlenebilir miyim?'' diye sordu. Çok hasta görünmesine ve etrafına donuk gözlerle bakmasına rağmen, Ivan'ın adamlarının kavga ederken ne kadar güçlü olduklarına dikkat etti. Ve büyük bir zevkle Ivan'ın kendisini kalede dövdüğü adam olarak hatırlamadığını fark etti. Donuk gözlerinin gördüğü tuhaftı. Açık tenleri ve güçlü kaslarıyla Slavonyalı avcılar, düz burunları ve yuvarlak yüzleriyle bodur finler, burunları kartal gagasına benzeyen melez Sibiryalılar, ince, çekik gözleriyle damarlarında Moğol ve Tatar kanının yanı sıra Slav kanı da taşıyan adamlar vardı. Hepsi yabani macera perestlerdi. Bering Denizi'nin ötesindeki uzak diyarlardan gelen, yeni ve bilinmeyen dünyayı ateşle ve kılıçlarıyla yöneten, kürk ve deri için açgözlülükle saldıran yağmacılardı. Nigor memnuniyetle baktı onlara ve zihninde onları geçitteki kayalıklarda ezilmiş ve cansız olarak hayal etti. Una'nın yüzünü ve şeklini, sesini kulaklarında duyduğunu, gözlerindeki yumuşak parıltıyı düşündü. Ama ne titremeyi, ne yürümenin zor olduğu yerlerde tökezlemeyi, ne de vurulan kırbacın acısıyla bağırmayı hiç unutmadı. Ayrıca Karduk'tan da korkuyordu. Çünkü onun dürüst bir adam olmadığını biliyordu. Gözleri yalancı bakıyor, dili yalan söylüyordu. Fazla yalancı, diye düşündü. Dürüst konuşmasının tuhaflığını düşünerek. Tüm gün yürüdüler. Ertesi gün, Ivan'ın emriyle kabileye sabaha dek varabileceklerinden şüpheleri olduğunu söyledi Karduk. Bir zamanlar yaşlı Kinoos tarafından yol gösterilmiş olan Ivan, köpüren denizden ve ölümcül kavgadan kurtulabileceklerine dair bir yol bulduğuna inanmayı her şeyden çok istiyordu. Kayalıkların üstündeki geçide geldiklerinde 40 adamını durdurdu ve Karduk aracılığıyla güvende olup olmadıklarını sordu. Nigor kısaca ve umursamazca baktı. Uçurumun düz kenarını kesen dik bir yamaç vardı ve bir kabilenin iyi saklanabileceği çalılarla ve ürkütücü bitkilerle doluydu. Başını salladı. "Hayır, orada hiçbir şey yok," dedi. "Yol açık." Ivan yine Karduk'la konuştu. Karduk dedi ki, "Bil ki kardeşim, eğer doğruyu söylemiyorsan ve halkın yolu tıkayıp Ivan ve adamlarına saldırırsa anında öleceksin." "Doğruyu söylüyorum," dedi Nigor. "Yol açık." Ivan'ın yine de şüpheleri vardı ve iki Slovanyalı avcıya yukarı yalnız gitmelerini emretti. Diğer iki adama Nigor'un yanına geçmelerini emretti. Tüfeklerini Nigor'un göğsüne dayayarak beklediler. Hepsi bekledi. Nigor biliyordu ki tek bir ok uçsa ya da tek bir mızrak atılsa anında öldürülecekti. İki Slovanyalı avcı küçülerek gözden kaybolana dek yukarı tırmandılar ve zirveye ulaştıklarında her şeyin yolunda olduğunu belirtmek için şapkalarını salladılar. Gökyüzündeki iki benek gibiydiler. Nigor'un göğsündeki tüfekler indirildi ve Ivan adamlarına ilerlemelerini emretti. Ivan sessizdi, düşüncelere gömülmüştü. Bir saat boyunca kafaları karışmış gibi yürüdüler. Sonra Karduk'un ağzından Nigor'a, "Yola kısaca bakarak açık olduğunu nereden bildin?" dedi. Nigor kayaların üstüne ve çalılara tüneyen küçük kuşları düşündü ve gülümsedi. Çok basitti ama omuzlarını silkti ve cevap vermedi. Çünkü kayalıklardaki yakında varacakları bir başka geçidi ve küçük kuşların hepsinin öleceğini düşünüyordu. Karduk'un hiç ağaç ya da çalı olmayan, insanların toprak becerisi ve ahşap becerisi yerine su becerisi öğrendiği büyük sis denizinden gelmesine memnun oldu. 3 saat sonra güneş tepelerinde yükseldiğinde, kayalıkların üzerindeki diğer geçide geldiler. Ve Karduk dedi ki, "Gözlerinde iyice yolumuz açık mı değil mi diye bak kardeşim. Çünkü bu sefer adamlarının yukarı çıkmasını beklemeyecek." Nigor baktı. Yanındaki iki adamla beraber baktı. Tüfekleri göğsüne dayanmıştı. Küçük kuşların gittiğini ve güneş ışığının bir tüfeğin namlusunda parıldadığını gördü. Una'yı ve söylediklerini düşündü. "Savaş başladığında Nigor, sen gizlice sürünerek gideceksin. Böylece öldürülmeyeceksin." İki tüfeğin göğsüne bastırdığını hissetti. Una böyle planlamamıştı. Gizlice sürünerek gidemeyecekti. Savaş başladığında ilk ölen o olacaktı. Yine de konuştu. Sesi sakindi. Donuk gözlerle bakmaya ve hastalıktan titremeye devam etti. "Yol açık." Ivan ve Bering Denizi'nin ötesindeki uzak diyarlardan gelen 40 adamı harekete geçtiler. Bir de Pastolik'ten gelen Karduk adındaki adam ve üstünde sürekli iki tüfek olan Nigor vardı. Uzun bir tırmanıştı ve hızlı gidemediler. Ama Nigor'a göre çok hızlıca zirvenin yere hiç de yakın olmadığı noktanın ortasına varıyorlardı. Sağdaki kayalıklardan bir tüfek çatırtısı geldi ve Nigor kabilesinin savaş nidalarını duydu. Kayalıkların ve çalılıkların tanıdıklarıyla anında canlandığını gördü. Sonra bedenine giren bir sıcaklık hissiyle parçalara ayrıldığını hissetti. Düşerken hayatı bedeninden ayrılıyormuş gibi keskin bir acı duydu. Ama hayata sıkıca tutundu ve bırakmadı. Ciğerlerini ısıran tatlı bir acıyla havayı soluyabiliyordu hala. Gelip giden körlük ve sağırlık nöbetlerinde, anlık görüntüler ve seslerle Ivan'ın avcılarının düşerek öldüğünü, kendi kardeşlerinin kan döktüğünü ve havayı haykırış ve silahların yarattığı kargaşayla dolduruşunu ve çok yukarıda kadınların ve çocukların büyük kayaları gevşeterek yerinden oynatıp aşağı bıraktığını belli belirsiz gördü ve duydu. Güneş tepelerindeki gökyüzünde dans ediyordu. Büyük duvarlar sallanıyor, oysa hala belli belirsiz görüp duyuyordu. Büyük Ivan bacaklarının önüne düştüğünde, üstüne düşen koca bir kaya tarafından ezilip cansız önüne savrulduğunda, yaşlı Kinus'un kör olmuş gözlerini düşündü ve öldüğüne memnun oldu. Sonra sesler azaldı ve kayaların düşmesi durdu. Kabilesindeki insanların yakınına yaklaştığını, yaralıları mızrakladıklarını gördü. Yakınlarında güçlü Slovanyalı avcının kıpırdandığını, ölmeye gönülsüzce yarı yarıya ayakta durduğunu ve mızraklar tarafından yere yıkıldığını gördü. Sonra tepesinde Una'nın yüzünü gördü ve üzerinde Una'nın kollarını hissetti. Bir an için güneş olduğu yerde sabit kaldı ve duvarlar dikleşti ve hareket etmedi. "Sen cesur bir erkeksin, Nigor," dediğini duydu kulağına. "Sen benim erkeğimsin, Nigor." O anda Una'nın ona vaat ettiği hayatın tüm mutluluklarını, kahkahalarını ve şarkılarını yaşadı. Güneş gökyüzünde yükseldiğinde, yaşlılığında Una'yı güzel hatıralarla hatırlayacaktı. Üzerine çöken karanlıkta, hatıralar silikleşerek gitip giderken, Una'nın söz verdiği tüm rahatlığı ve huzuru onun kollarında yaşadı. Gecenin siyahı onu sarmalarken, başı Una'nın göğsünde, büyük bir huzuru, birçok alacakaranlığın sakinliğini ve sessizliğin gizemini hissetti.